İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Gökalp Hocam, Kadın Doğum Uzmanı Doktor Erel Hocam, Önder Hocam, Doktor Oktar Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün iman hakikatlerinden, Kur'an mucizelerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Öncelikle olarak Erel Hocam'la başlayalım isterseniz hocam. Siz evet. Bize yaratılışın gerçeklerini bir kez daha bilinçli olarak inşallah anlatırsınız.
Bugün insanın ve diğer tabii ki canlıların daha ilk hücre halinden nasıl gelişmiş bir canlı haline geçmesinin safhalarından olan embriyo hakkında bir miktar konuşalım diyorum. Buradaki hücrelerin bilincinden ve yaratılışın nasıl mükemmel bir şekilde gerçekleştiğinden bahsedeceğiz. Bir numaralı videomuza başlayalım. Şimdi burada yaklaşık 6 haftalık bir insan embriyosu. Evet, boyutunu görüyorsunuz. Yaklaşık olarak 0.8 ile 1 santim arasında. Yan tarafta da gerçek videosunu görüyoruz. Hafif böyle mor renkte görülen. Evet, kalbin atışını izliyoruz. Daha 21. 22. günden itibaren embriyoda kalp atmaya başlıyor. Burada ayakları izliyoruz. Daha henüz oluşum safhasında, parmaklar ayrılmamış. Kemikler yavaş yavaş belirmeye başlamış. Gözleri, kulakların yerleri görüyoruz. Beyni görüyoruz yukarıda ve kalbin atışı. Daha henüz tam olarak kan oluşmamış ama kalp atmaya devam ediyor. Bir miktar kan var sadece. Göz kapakları oluşmamış. Evet, diğer elini görüyoruz. Şimdi burası vücudun dışına doğru gelişen bir organ. Bağırsaklar, normalde bağırsaklar vücudun dışında yavaş yavaş içeriye doğru daha sonradan gelişiyor. Onu biraz sonra tekrar değineceğiz. Evet, tekrar beynini gösteriyor.
Hakikaten çok güzel bu yüze. Bunların böyle evet. Mükemmel oluşumu.
Şimdi buradaki bir takım mucizelerden bahsedelim isterseniz. Kapatabiliriz. Şimdi çok basit ve her insanın oluşumunda, yaratılışında görülen olaylar sanki bize olan gibi geliyor ama burada çok büyük mucizeler var. Mesela hücrelerin bir kere birbirinden hepsinin ayrı ayrı haberdar olması gerekiyor. Ne gibi mucizeler var burada? Önce başlıklar halinde değinirsek, bir kere simetri var. Değil mi? Onun dışında büyümenin hücreler arası uyumu var. Yani bir hücre diğerinin önüne geçmiyor. Hepsi bir arada uyumlu bir şekilde açıkçası hareket ediyorlar. Bunun dışında hücrelerin göçü var. Değineceğiz biraz sonra. Ve bir şekilde bu hücrelere bölünme emri gidiyor. Ama anladığımız anlamda bilinç bu hücrelerde yok. Sadece bir, Kur'an'ın tabiriyle bir çiğnem et parçası halindeki bir hücre topluluğu bu. Herhangi bir beyin yok. Atomlarda bilinç yok. Fakat ne kadar süre ve nasıl bölünmeleri gerektiği, nasıl farklılaşmaları gerektiğini bu hücreler farkındalar, bilincindeler. İsterseniz ikinci resime bakalım. Evet, burada kelebek, jaguar ve bir insan yüzü görüyoruz. Tamamen simetri. Yani hiçbir şekilde herhangi bir noksanı görmüyoruz. Birebir vücudun orta hattına göre tam bir simetri var. Tam bir altın oran var. Ve bu bütün canlılarda bu geçerli. Altın orana göre yaratılmış inşallah. Şimdi buradan bağırsakların rotasyonunu içeren bir videomuz var. Yine simetriyle alakalı. Öncelikle bütün organlarımız bir kere orta hattan simetrik iki taraftan. Bağırsaklarımız da vücudun ortasından önce gelişiyor. Şimdi bağırsak sistemi dışarı doğru uzanan kısım normal ileride göbek kordonu oluşturacak kısım orta bağırsak. Evet, vücudun dışına doğru büyüme başlayacak. Şimdi kanlanmasını gösteriyor.
Ana anlamı var. Damarlarının oluşmasında bir mucize. Yani evet. Bu ayrı bir konu.
Tamam. Evet. Şimdi görüyoruz bağırsak vücudun dışına doğru önce bir halka şeklinde büyüme yapıyor. Orta hatta tabii bu. Ve sonra kendi çevresinde dönerek halkanın bir tarafı kalın bağırsaklar oluşturacak, diğer tarafları ince bağırsaklar oluşturacak. Evet, bir kısmı diğerine göre çok daha fazla uzayarak ve kıvrılarak ince bağırsaklar oluşturacak. Şimdi tekrar ön taraftan göreceğiz aynı videoyu. Evet. Evet, kalın bağırsaklar yaklaşık olarak 1 metre, 1,5 metre kadar alırken ince bağırsaklar bunun 3-4 katı kadar boyutunda. Şimdi tam orta hattan bir kere daha izleyeceğiz. Oradan daha iyi anlaşılacak.
Milyarlarca, trilyonlarca hücre bir düzen içinde gelişiyor.
Evet. Ve hepsi hangi dokuyu yapması gerektiğini biliyor. Şimdi iki tarafı yani bu halkanın iki tarafı aslında aynı hücrelerden oluşuyor ama bir müddet sonra kendilerinin hangi hücreyi yapması gerektiğini, bir taraf kalın bağırsak, bir taraf ince bağırsak yapması gerektiğini bilincinde ve rotasyon yapması gerektiği dediğimiz yani dönme hareketi yapması gerektiğini bilincinde. Evet, birbirinin içine geçerek bir oluşum oluşuyor. Peki vücudumuzdaki bu hücrelere yani emir nereden gidiyor? Böyle bir emir ilk başlarda yok dediğimiz gibi. Ama bir müddet sonra hipotalamustan hipofiz bezine emir gidiyor ve emir hipofize gelen emir de büyüme hormonunun salgılanmasına sebep oluyor. Şimdi büyüme hormonunu görecek olursak 4 numaralı resimde ilk başta hücreler bölünerek çoğalmasına rağmen belli bir yerden sonra özellikle sinir, kas hücreleri, kalp hücreleri bölünmeden sadece hacimsel olarak artışa geçiyorlar. Yani bazı hücreler bölünerek çoğalıyor, bazıları ise hacimsel olarak artarak işlemlerine devam ediyorlar. Şimdi burada üstte büyüme hormonunun protein yapısını görmekteyiz. 3 boyutlu protein yapısını. Altta da büyüme hormonunun bütün vücut hücrelerindeki algılamalarını sağlayan alıcı dediğimiz reseptör hücreleri. Şimdi bunların faaliyeti geçebilmeleri için bir kere 3 boyutlu olarak birbirlerini tamamen kesin bir şekilde tanımaları gerekiyor. 3 boyutlu formasyonu içinde ilk önce bir primer yapı dediğimiz amino asit diziliminin düzgün bir şekilde çalışması lazım. Sekonder yapı dediğimiz beta ve alfa helikslerinin düzgün bir şekilde olması lazım ve bunların katlantılarının düzgün bir şekilde olması lazım. Her iki tarafta yani alıcı da verici de birbirine tam uyum içinde olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Algılamaya ne kadar cevap vereceği orası henüz açıklanmış da değil açıkçası. Bilim dünyasında bilinmiyor. Hangi hücre ne kadar ve hangi seviyede bu hormona cevap vereceğini açıkçası bilmiyor. Burada büyük bir mucize var.
Evet, Richard Dawkins zaten bu konuda diyor ki ceninin gelişiminde de genler o kadar birbiriyle kilitlenmiş ve böyle karmaşık bir şeyle bağlı ki birbirine diyor. Yani burada en önemli denetleniyor ki diyor daha doğrusu yani. Kilitlenmiş bir ağla denetleniyor ki buna değinmememiz daha doğru olacak diyor. Gerçekten de bu olay yani olayı zaten kimden emir aldığı değil mi? Kendi kendine olamayacağını, tesadüfen olamayacağına göre bir yerden emir alması gerekiyor. Daha ortada beyin yok. Hücreler gelişmeye başladı. Beyin daha sonra yetişiyor. Ama bu emri bir alıp ve bu faaliyete başlıyorlar. Muhteşem bir sistem ortaya çıkarıyorlar. Bakın bir trilyon hücre, yani bir trilyon hücre, yani 100 trilyon hücreden oluşuyoruz. Hı-hı. Bir bebek normal 10 trilyon kadar hücreden doğuyor galiba aşağı yukarı. Ya düşünün siz daha bunu 1 trilyonu kaç senede sayabiliyorsunuz? 1, 2, 3, 4 diye. Hı-hı. 5133 yıl senede sayabiliyorsunuz. Ama 9 ay içinde bu kompleks sistem ortaya çıkıyor. 9 ay içinde. Yani siz bunu sayamıyorsunuz ama ortaya bu hücrelerle her bir hücrenin içinde de 200 bin çeşit farklı ürün üretiliyor. Evet. Böyle bir fabrika var. Ve böyle bir sistem tesadüfen oldu deniyor. Evet. Tabii ki burada hiçbir zaman tesadüfe yer yok. Bunu yaratan, değil mi? Yüce evet, Rabbimiz Allah'tır. Çok açık ve net bir şekilde artık bunu söylüyoruz.
Bir kere simetri dediğimiz zaman vücudun iki tarafındaki hücrelerin, yani örnek verecek olursak sağ gözümüzde, sol gözümüzdeki hücrelerin birbirinden haberdar olması lazım ki aynı oranda büyüsünler. Evet. Aynı işlevi yapsınlar. Bu bile tek başına mucize.
Evet. Yani onların ikisini de kontrol eden genetik bilgi var ayrıca. Yani mesela Allah tabii belirli sebepler içerisinde yarattığını gösteriyor inşallah. Mesela simetriyi meydana getiren özel genler var. Onlarda bir mutasyon meydana geldiği zaman simetri bozuluyor. Ya da mesela şimdi bu organların oluşumunda Erol Hocam gösterdi. Bağırsakların oluşması var. Değil mi? O diğer hücrelerden bir anda farklılaşmaya başlıyorlar. Yan yana dururken ki hepsi aynı genetik bilgiye sahip. Evet. Yani bütün bağırsak hücresi de, diş hücresi de, göz hücresi de aynı genetik bilgiye sahip. Harfi harfine. Fakat biri bambaşka bir hücre oluyor. Göz hücresini yapıyor. Orada vücudumuzdaki tek ışığa geçirgen proteinler üretiliyor. Kristalin denen bir protein üretiyor. Mercek yapıyor mesela. Ama öbürü tırnak hücresi oluyor. Evet. Sert bir doku, bambaşka bir şey. Nerede tam olması gerektiği yerde. Yani parmak uçlarında, çünkü orada ihtiyaç var. Evet. Yüzümüze de çıkabilirdi tırnak. Değil mi? Saçımız işte gözümüzün içinden çıkabilirdi. Öyle olmuyor. Evet. Herkesi yerini biliyor. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi araştırıyorlar bunu. Ve hala böyle daha teori aşamasında. Yani öyle de olabilir, böyle de diye böyle. Mesela sinyal oluyor hücrelerin arasında. O sinyalle belirli genler aktif hale geçiyor. Belirli genler kapalı tutuluyor. Tamam, doğru. Fakat o sinyal, yani hangi hücrede nasıl ayırt ediyor, değil mi? İki tane hücre yan yana duruyor. Bu hücre birdenbire kalın bağırsak hücresi oluyor. Ama onun yanında duran hücre kalın bağırsağın içinde kas hücresi oluyor. Bu da kalın bağırsağın içinde işte suyu veya elektrolitleri emen bir hücre haline geliyor. Bambaşka hücreler yani. Öbürü de kas hücresi oluyor. Kasılmaya yarıyor. Ama tam olması gerektiği yerde. Tamam da bu sinyal, yani nasıl, hangi hücre nerede durduğunu, ne hücresi olması gerektiğini nereden biliyor? Ya da tersten bakalım, sinyal hangi hücrenin ne hücresi haline geleceğini nereden biliyor? Tabii. Ya burada çok üstün bir aklın tecellisi ortaya çıkıyor. Allah'ın aklı. İnşallah. Çok açık yani. O sinyali İnşallah. Yaratan, o hücrelerin nerede olduğunu bildiren hep Allah'ın aklı. Yani bu kusursuz bir sistem böyle. İnsanın hala daha çözemediği, bakın işte diyor Richard Dawkins diyor, biz bu konudan bahsetmeyelim diyor. İşte Foymar von Dietworth var. İyisin, bu konuyu kapatalım diyor evrimciler açısından. Çünkü evrimde hiçbir zaman açıklanamayacak bir şey. O kadar kusursuzluk var ki sistemin içerisinde. Ve daha yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Doğru. Yani Allah'ın yarattığı sistem daha da ortaya çıkacak ama kusursuz bir sistem yaratılmış Tabii. zaten. Akıl dolu bir sistem. Ve sonsuz akıl tecelli etmiş orada Tabii. inşallah.
Ve bu hücreler ayrılırken birisi böbrek hücresi, birisi karaciğer hücresi. Bu hücrelerin yaptığı işi zaten biz laboratuvar ortamında yapamıyoruz. Yani bilim adamları yıllarca okuyup profesörlük unvanı aldıktan sonra bile yapamıyor. Bu hücreler daha nereden bu bilgiye sahipler? Yani mesela, evet. Her hücremizin ve 100 trilyon hücremiz var, her hücre buna sahip. Yani bilgileri üst üste koysanız, kitap haline getirsek diyoruz değil mi? Hesaplanıyor. 9 katlı bir binanın tepesine ulaşacak kadar bir bilgiden bahsediyoruz. Gözle görünmeyen bir yerden bahsediyoruz. Evet. Elektron mikroskobuyla bakabiliyoruz.
Şimdi bunlar 5. güne kadar, Erol Hocam da yani anlatırken şey etti, bir hücre topu şeklinde böyle. Bütün hücreler birbirinin aynı. 5. günde hücreler farklılaşmaya başlıyor. Fakat şimdi şöyle bir benzetmeyle anlatalım. Bu hakikaten çok üzerinde durulması gereken bir konu. Hangi hücre o topun içerisinde nerede duruyor ve ona göre belli bir organ oluşacak. Çünkü beyin baş kısmı oluyor. Ama aşağıda duran hücrenin o zaman ayak olması lazım. Evet. Tersi de olabilir yani. Burada duran beyin, burada duran. Ama annenin rahmine göre o da özel bir pozisyonla oluyor. İşte ön tarafı diyoruz mesela. Neye göre ön? Yani hangi hücre ön oluyor burada? Küre şeklinde bir hücre topağı var. Evet. Neresi ön bunun? Neresi arka? Neresi baş? Neresi ayak? İşte bu Allah'ın aklıyla bu zaten öyle bir sistem yaratılmış ki. Biri ayak oluyor, biri baş oluyor, biri sırt oluyor, biri ön taraf oluyor. Ön tarafta olan hücreler bağırsak hücreleri olmaya başlarken dışarı çıkıyorlar, sonra içeri giriyorlar. Evet. Bakın bu kusursuz bir düzen işleyişi var burada. Mesela hani statlarda oluyor ya, böyle bir tasarım oluyor. Mesela Türk bayrağı yapıyor. Binlerce insan orada kırmızı giymişler. Kimi beyaz giymiş. Ama beyaz girenlerin durduğu yer belli, önceden belirleniyor. Gidip oraya oturuyor, değil mi? Onun evet. Oraya oturduğu zaman işte ay oluyor, yıldız oluyor. Ay yıldız Türk bayrağı alıyor. Kırmızılar da dışarıda duruyorlar. Kırmızıların duruşu mesela çizgisel, doğrusal oluyor ki bayrak dörtgen oluyor böyle. Ama bunun hepsi plan program. Önceden hazırlanıyor, değil mi? Herkesin oturacağı yer belli. Kardeşim burada bir hücre topluluğundan bahsediyoruz. Kapkaranlık bir ortamda, annenin rahminde. Bir hücreden üremeye başlıyor. Milyarlara ulaşıyor bir anda. Ondan sonra trilyon olmaya başlıyor hücreler. Hücre topağı birdenbire o kadar kusursuz bir şekilde yan yana duran hücreler bu tarafa farklılaşıyor. Bunlar buraya farklılaşıyor. Ama duruyor. Mesela ürüyor hücre. Belli bir sayısı var onun. Diyelim ki 10 milyar oluyor. Orada duruyor. Çünkü karaciğerin büyüklüğü belli. Karaciğer büyüyüp karnın dışına çıkabilir. Göz büyüyüp ileriye doğru mercek evet. Böyle bu kadar olabilir. Değil mi? Eli ayağı böyle bir şey gibi olabilir. Metrelerce olabilir. Olmuyor. Evet, tam durması gereken yerde de duruyor. Kurak mesela. Kulağın kıvrımları vardır. Evet. Herkes de kulak kıvrım birbirinden farklıdır. Parmak izi gibi. Evet. Ama hepsinin mükemmel bir fonksiyonu vardır. Dikey planda gelen ses dalgalarını mutlaka kulak yoluna toplar. Ya şimdi bu kusursuz bir tasarım. Herkes de farklı. Nereden biliyor kulak hücreleri burada durması gerektiğini? Tam bu kıvrımı yapıyor hücreler. Bir tane hücre değil ki bu. Milyarlarca hücre burada ürüyor, tık durması gereken yerde duruyor. Evet, işte. Ama nasıl bir tasarım ortaya çıkıyor? Gelen ses dalgalarını kulak yoluna topluyor. Evet. Ya burada Subhanallah denir yani evet. Değil mi? Çok evet. Açık bir şekilde. Sonsuz bir akıl var yani inşallah.
Birbirinin aynı hücreler diş yapıyor değil mi? Dişler de üst üste biniyor. Yani dişlerimiz Zamanla gelişiyor. Ya biliyorsun doktora gitmişse bir dolgu yaptırıyorsunuz. 50 kere ayar yapıyor. Bakıyor tekrar o turnusol kağıdını sokuyor. Tekrar ayar alıyor, boyuyor tekrar. Evet. Tıraşlıyor onu. Ki tam otursun diye ki tam olmuyor yine de. Ama bu hücreler öyle bir şey yapıyor ki ortada ne doktor var ne bir şey var ne bir planlayıcılar. O dişler üst üste diziliyor ve muhteşem bir sistem oluşuyor. Değil mi?
Evet.
Bu zaten mesela eller bir palet şeklini alıyor biliyorsunuz. Ve bir palet şeklini aldıktan sonra parmak aralarındaki hücreler intihar ediyor.
Evet.
Ve diğerleri de onları yiyor. Ve böylece bakın parmak arası boşluklarımız oluşuyor ve şu andaki gibi işlevsel olarak ellerimizi kullanabiliyoruz. Şimdi. Normalde o hücreler intihar etmese hiçbir zaman böyle bir elimiz olmayacak ve kullanamayacağız. Peki bu hücreler nereden biliyorlar da bizim böyle bir ele sahip olduğumuzda işlevsel olacağını ve intihar ediyorlar? Kimler alıyorlar bu emri? Hani güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan ezilirdi yani yok olurdu. Bu adamlar insanın menfaati için intihar etmeleri emrini kimler alıyor?
Evet.
Bu çok açık bir gerçek ki Yüce Rabbimiz Allah'ın emriyle hareket ettikleri çok açık.
Öyle bazen evrimciler şunu karıştırıyor. Yani veya mahsus yapıyorlar tabii karıştırıyor diye bir şey yok da. Diyor ki kardeşim diyor, onun bilimsel bir sebebi var diyor. O birdenbire kendi kendine olmuyor diyor. Orada diyor DNA diyor şu proteini yapıyor diyor. O bir sinyal oluyor diyor. İşte onun varlığı zaten kusursuzluk. Akılsız adam yani o kimse bu durup dururken olur demiyor. Allah çünkü adetullah'a göre güneşi yaratıyor mesela gölge için. Ama yani söylüyor Allah, yani güneşi ve gölgeyi ayrı ayrı yarattım diyor. Dileseydim onu durgun kılardım diyor. Evet. Sonra diyor güneş ona bir delil kılmışızdır diyor. Şimdi burada da hücrelerin farklılaşmasını Allah bir düzen içerisinde yaratıyor. DNA'da tamam doğru bazı proteinler üretiliyor. O proteinler hücreye giriyor ama biz burada konu yani Allah'ın yarattığını gösteren o sistemin kusursuzluğu ve sistemdeki akıl, üstün akıl.
Tabii.
Ona bakıyoruz yani hücre topağında hangi hücre, hangi organı farklılaşacağını biliyorsa ve o genlerini kullanıyorsa DNA'sında ve ona o genleri kullandırtan bir sinyal geliyorsa ona bu kusursuz bir sistem işte. Bu Allah'ın yarattığını ispatlar.
Evet,
zaten yani bilim bize bunu ispatlıyor. İnşallah.
Zaten bir protein varsa, bir DNA varsa buna bu emir veriliyorsa, bunların varlığı da varsa bir demek ki bunları yaratan bir şey vardır. Biri vardır demek ki. Bir zat vardır. Bu da Allah olduğunu gösteriyor bize. Çünkü DNA olmadan, protein olmadan buradan emirler buna gitmeyecek. Ve hücreler intihar etmeyecek baktığımız zaman. Bir şeyin varlığı içinde yaratılmış olması gerekiyor. Yani kendinden orada bulunması mümkün değil bir şeyin. Yani kendi kendine bulunan dünyada hiçbir şey daha. Bir tane, bir tek tel daha yok dünyada. Kendi kendine oluşan. Her şey bir şey oluşturulduğu zaman başında binlerce insan çalışıyor. Kocaman fabrikalarda hani binlerce saatte üretim yapılıyor. ve tasarlanmış, planlanmış çizimlerle, yapımlarla, hani kabadazda katılmıyor. Mesela bu cam parçası öyle sabit bir şekilde atılıp bardak olarak çıkmıyor. Tasarlayıcılar tarafından onlar çizimli yapıyorlar. Şu şekilde olursa, şu ısıyla olursa, bilmem neyle olursa bu bardak çıkacak diyor. E buna tesadüf demiyorsan dünyadaki hiçbir şeyin oluşumunda da tesadüf diyemezsin.
Ya zaten birbirinin aynı hücre diyoruz. Tek hücre. Tek hücre bölünmeye başlıyor ya. Birisi kasılıp gevşiyor. Hani birisi de intihar ediyor. Diğeri de boru sistemi oluşturuyor. Damarları oluşturan. E birisi gözü oluyor, şeffaf oluyor. Değil mi? Damar ağlarıyla, mesela her hücre damar ağlarıyla besleniyor. Ama gözdeki hücreler, değil mi? Retinanın üzerindeki hücreler damar ağlarıyla beslenmiyor. Yoksa korneadaki üstü hücreler o şekilde beslenmiyor. Nasıl besleniyor? Gözünüzün kapağının altını bakın, açın. Kıpkırmızıdır orası. Kılcal damarların en yoğun olduğu bölge. Siz her gözünüzü açıp kapadığınızda ve uyuduğunuzda buradan besleniyorlar. Bu da muhteşem bir sistem. Yani bu design yani.
Evet, bunun da bir hikmeti var. Yani eğer korneada damarlar olsaydı bu sefer dışarı kırmızı görürdük. Yani. Dışarıyı kırmızı bir şekilde
görürdük. A şeklinde evet. Göreceksin. Her damarın
hatta, hatta retinanın önünde damarlar var. Evet. Bakın bu da çok ilginç. Bir göz filmi göstereyim de ben inşallah anlaşılması açısından. Çünkü evrimcilerin bir iddiası var. Mesela Dawkins diyorlar ki haşa hatalı tasarım diyorlar. Halbuki Allah kusursuzca var ettiğini bildiriyor. Yani insan zayıf yaratılmıştır diyor Allah. Ama sistemler kendi içinde mükemmel olarak yaratılmış. Bakın şimdi bu filme bakalım inşallah. Evet, bu retinanın... Evet, ben birazdan hazırlayayım o zaman filmi.
Allah her şeyi bir sebepler silsilesi içinde yaratıyor. Yani bir şeyin eğer sebebini açıklayabilmiş olmamız onun mucizevi yönünü ortadan kaldırmaz. Kesinlikle. Evrimcilerin yanıldığı nokta da bu.
Allah sebepler dahilinde evet. Yaratıyor. Şimdi mesela gözümüzdeki şuradaki herkesle bulunan açtığı zaman, gözünü açtığımız zaman şurada bulunan böyle hafif deliğimsi bir şey görürüz gözümüzdeki. Gözümüzdeki sıvıyı sağlayan madde mesela. Burada hücre, burada bunun olması gerektiğini biliyor ve burada oluyor. Hiçbir insanda buradaki bu nokta dediğimiz o sıvıyı sağlayan şey ne kaşında çıkıyor, ne burnunda çıkıyor, ne biraz aşağıda çıkıyor, ne yukarıda. Tam şu ikisinin kesiştiği noktada oluyor.
Gözyaşı
dediğimiz aynen oradaki sıvıyla temizlemiş oluyor. Ve kendi üretti. Hiçbir şekilde ne aşağıda ne yukarıda hiçbir şekilde olmuyor. Bu da bize Allah'ın yarattığını gösteriyor. Çünkü tesadüfler muhakkak yanlışlıkları doğururdu evrimcilerin dediğine göre. Ama hiçbir insanın hiç geçmiş tarihlere de baktığımız zaman tek gözlü insan, üç gözlü insan ya da iki gözlü ama iki gözü simetri olmayan, biri yukarıda biri aşağıda olan, işte kendi eklemleri, uyrukları farklı yerlerde olan insan çeşitlerinin olması gerekirdi. Bu yok. Neden? Çünkü Allah bir kere de yaratmış ve örnek edinmeksizin yaratmış. Bu şekilde de milyonlarca yıldır devam ediyor.
Ve de şöyle bir şey var. Mesela milyonlarca insan var. Herkes de aynı iki göz, burun, ağız, kulak var. Ama tamamen herkes birbirinden farklı. Yüz olarak. Yani her şey aynı ama yüzler, kemikler, oluşumlar farklı yaratıyor Allah. Mesela ikizlerde bile olmuyor. Biz mesela ikiz kardeşiz. Bizde bile tıpatıp bir benzerlik yok. İki farklı yapı oluyor ama ikimizde de göz var, ikimizde de burun var. Buradaki herkes de aynı şekilde. Maşallah. Çok
Allah'ın şey yaratmasın.
Evet, dedik sebeplerden bahsettik biraz önce Allah'ın yaratılışındaki. Eğer 5 numaralı videomuzu şey yapabilirsek, resmimizi. Bir sonraki. Evet. Şimdi burada bir deney yapılmış. Embriyoyu oluşturan hücreler. Şimdi çeşitli hücreler var. Dalak hücresi, işte kıkırdak hücresi, kan hücresi, kemik hücresi, yağ hücresi gibi. Bunlar bir arada embriyoyu oluşturan hücreler normalde. Belli bir yöntem kullanılarak bu hücreler ayrıştırılmış ve bir ortamda tutulmuş. Bir müddet sonra görülmüş ki bu hücreler, karaciğeri oluşturan hücreler mesela, gelmişler sonra birbirlerini bulmuşlar. Kemiği oluşturacak hücreler gelmişler birbirlerini bulmuşlar. Yani bütün organlar diyelim gelip birbirlerini bulmuşlar. Peki bunlar nasıl olmuş? Demek ki bir miktar sonra Allah karaciğer oluşturacak mesela hücrenin üzerinde onların birbirlerini tanıması gereken proteinleri oluşturmuş. Ve bu hücreler birbirlerini tanımaya başlamışlar. Bu bir sebeptir. Ama sebep karaciğeri oluşturan hücrelerin bir araya gelmesini sağlıyor. Mükemmelliği sağlıyor yani. Bu da gerçekten büyük bir mucize.
Evet. Hücrelerin bir araya gelmesi zaten farklı bir mucize. Yani o hücrenin o hücreyi orada bulması ve beraber bir organı oluşturması bir yaratıcının olduğunu gösteriyor. Çünkü baktığınız evet. Zaman da hücrelerin birbirini tanıması gerekiyor ama hiç birbirini embriyo dediğiniz oradaki hücrelerden bahsediyorsunuz ama önceden birbirlerini hiç tanımayan, birbirlerini hiçbir şekilde görmeyen, birbirlerinden haberi olmayan hücreler birbirlerini gördüğü andan itibaren birlikte beraber şekilde bir harekete başlıyorlar ve bu hareket sonucunda insan dediğimiz hani canlıyı oluşturmaya başlıyorlar ve birbirlerini hiç tanımadan yapıyorlar bunu. Bunu bilgisi bir insan bir insanı tanımadan bana mesela deseniz ki bugün şurada şu kişiyi bulacaksın ama bana o kişiyi tanıtmayacaksın. Milyonlarca da insan var. Bulabilmem mümkün mü? Mümkün değil. Ama bu hücrelerde bu şekilde oluyor. Bu da Allah'ın dilemesiyle Allah'ın onlara ilham etmesi sonucunda oluyor. Yani hiç bilmediği bir ortamda, hiç bilmediği diğer hücrelerden ve kapkaranlık bir ortamda ne gerekiyorsa o hücreyi bulup onunla beraber birleşip işlevini yapıyor bu şekilde. Bu zaten bir mucizedir inşallah.
Şimdi mesela bizim suratımız, şeklimiz, her şeyimiz belli ama mesela bunun da 1400 önce Kur'an'da söylenmesi ise bu insan yaratılışıyla ilgili şeylerin belirtilmesi de çok daha büyük mucize. Ve Kur'an'ın Allah sözü olduğunu da kanıtı. Onlardan biri mesela Ali İmran suresi 6. ayette diyor ki Yüce Rabbimiz, döl yataklarında size dilediği gibi suret veren olur diyor. Gerçekten de bizim DNA'mızda kaşımızın şeklinden, göz rengimize, diş yapımıza, her şeyimiz, saçımızın kaç tane saç olacağına dair her türlü bilgi biz daha döl yatağındayken mevcut ve biliniyor. Allah onu orada yaratıyor ve biz bu hale geliyoruz. Bu da çok büyük bir mucize ve Kur'an'ın Allah sözü olduğunu da kanıtlarından belirtiyor.
Sadece yani mikro düzeydeki şeyleri kodlamıyor DNA, bizim genel görünüşümüzü de yani kendisine göre çok daha büyük bir ebatta değil mi? Bizim dış şeklimizi, her türlü karakterimizi, özelliğimizi de DNA'nın içinde gizli. Bu da çok büyük bir mucize. Mesela bir önceki resmi göstermiştiniz. Şimdi
bir önceki mi?
Evet. Evet, mesela burada testosteron ve östrojen yapısı var. İkisi birbirinden çok küçük farklarla farklılık gösteriyor. Bir tanesinde OH grubu var, bir tanesinde oksijen tek başına bağlı, bir tanesinde CH3 var, diğerinde yok gibi. Şimdi bunlar birbirinin hücrelerde neredeyse tamamen tersi etkiler ortaya çıkarıyor. Ama çok küçük nüanslar var. Ve hücreler bu iki şeyi, hormonu birbirinden farklı olarak algılayıp ona göre yanıt veriyorlar. Yani bu da çok büyük bir mucize. İnşallah. Testosteron hormonu dediğimiz işte sakalın çıkmasını, sesin kalınlaşmasını, erkeksi her türlü fonksiyonun yerine getirilmesini sağlıyor. Östrojen de bayanda tam tersi işlevleri sağlıyor. Yani tüylenmeyi azaltıcı etkisi var. Ses inceliyor. Yani kadınsı özelliklerin gelişmesini sağlıyor. Tamamen birbirinin zıttı ama birbirine o kadar yakın moleküller ki.
Ya tıpatıp aralarında, aynı gibi.
Evet, tıpatıp aynı. Aralarında bir aromataz denilen enzim var. Evet. Bu enzim sayesinde birbirine dönüşüyorlar. Sadece o kadar.
Çok
enerjik. Ama hücreler buna tamamen birbirinin zıttı neredeyse yanıt veriyor. Evet. Bu da çok enteresan bir durum.
Evet. Değil mi? Neye göre?
Evet.
Maşallah. Yani o zaman da onun alıcısı ve bütün o protein silsilesi farklı. Evet, evet. Ama aynı noktadan neredeyse değil
kesinlikle
mi? Emir alıyor.
Aynı, evet. Maşallah.
Bir de vücut yani olacak oranda testosteron üretiyor. Dışarıdan aldığımız bir testosteron da olaylar değişiyor tamamen.
Evet.
Yani dışarıdaki tepkiyi farklı veriyor insana. Olan bir durum var çünkü ortada. Dışarıdan aldığımız zaman bu sefer de saç dökülmelerine mesela başlıyor dışarıdan aldığımız zaman. Bunun gibi birkaç yan etkileri olabiliyor dışarıdaki testosteron.
Yani bu hormonlar zaten ergenlik dönemiyle birlikte salgılanmaya başlıyor. Bu da çok mucize bir durum. Hipotalamus birdenbire saati işletmeye başlayıp artık diyor sen ergensin diyor vücuda.
Zaten
ve hormonları başlatıyor. Evet. Bu da çok mucize.
Zamanın
olduğu oluyor. Saat deyince de yıl hesabıyla yani yıl hesabıyla, işte evet. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında devreye giriyor.
Ve
yani
o zamana hani kadar var
dakika,
bekliyor
saniye
yani.
Hesabıyla.
Ve bir de o zamana kadar bekliyor. Var olan bekliyor, bir sistem evet. Bekliyor. Sadece dönemini bekliyor. Hani orada mesela start tuşuna basılıyormuş gibi o ana bir gelene kadar yani sırası gelene kadar bekliyor. Konumunu koruyor ve hiçbir şekilde bozulmaya doğuramıyor. Aynı şekilde konumunu koruyor. Zamanın geldiği dediği anda da direkt faaliyetine evet, başlıyor ve bunları gerçekleştiriyor.
Başka zamanda geliyor. Mesela değişiyor kişiden kişiye. Biz ikimiz aynı anda mesela benden önce o sakallanmaya başladı. Evet. Yani ikimiz de iki kardeş olmamıza rağmen o benden önce sakalları çıktı şey oldu.
Genetik bilginiz farklı tabii.
Farklı oluyor.
Ama yine de yani çok birbirinden farklı olmaz.
Çok farklı oluyor yani, ama yine farklı
yani 5 yaşında yani. Birinizde 20 yaşında birinizde çıkmıyor.
Yani. Öyle değil. Yani bir iki yaş fark ediyor.
Muhakkak.
Çok ilginç.
Evet. Bir de her insanın yani iki gözü işte normalde tabii yani inşallah her şey Allah'ın dilemesiyle sağlıklı olduğu takdirde hastalık halleri hariç bütün organ yapıları çok benzer birbirine.
Evet, evet.
Mesela bizim bir arkadaşımıza arkadaşımız annesine karaciğerini vermişti. Karaciğer nakli olmuştu.
Evet.
İki ayrı yapıdan ki doku yapıları farklı birbirinden. Yani benzerlik var ama tabii farklılık var. Annesiyle tıpatıp aynı değil. Karaciğerini verdi. Karaciğerin işte %70 kadar ameliyatla alındı. Annesine nakledildi. Arkadaşımızdaki karaciğer hücreleri üredi. Hı hı. Yine normal karaciğer haline geldi ve durdu durması gereken yerde. Hı hı. Çok muhteşem bir sistem bu. Böyle olmasa zaten o zaman ne annesine karaciğerini verebilir ne de kendisi verdikten sonra değil mi karaciğersiz kalır. Böyle o da hayatını devam ettiremez.
O ana kadar yani ameliyat öncesi herhangi büyüme hormonlarına herhangi bir tepki vermeyen karaciğer hücreleri ameliyat sonrası bakıyorlar ki sayımız azmış.
Evet.
Bölünmemiz gerekiyor diyorlar. Tekrar bölünüp eski hallerini geri alıyorlar.
Bu nasıl karar veriyor? Neyle karar veriyor? Sayıyı kim tespit saymış olur? Tek tek sayıyor. Bu kadar
nüfus sayımı mı var?
5 milyar kaldı. 10 milyara çıkmamız lazım.
Bizim gözümüz var. Biz dıştan karaciğeri çıkarttığımız zaman görüyoruz. Böyle diyoruz. Bir boyut görebiliyoruz. Ama bu karaciğer kendi boyutunu nasıl görüyor? Nasıl oluşumu neden? Ve orada istese daha fazla oluşabilir. Çünkü yer var orada ama oluşmuyor. Olacağı kadar oluyor. Hocamın dediği gibi duruyor.
Az da olmuyor, fazla da olmuyor. Tam olduğu seviyede kalıyor o şekilde. Şuursuz şeylerden bahsediyoruz. Hücre diyoruz mesela. Hani beyni, aklı, şuuru olmayan. Hani atomlardan bahsediyoruz. Hiçbir şekilde bunu akıl edebilecek ya da sayı saymayı bilecek dediğimiz. Hani sayı saymayı nereden bilecek? Bugün bize sayı saymayı öğretmeseler biz de bilmiyorduk sayı saymayı. Bunlar kapkaranlık bir ortamda. Sayıdan haberi yok. Bir de şöyle düşünelim, hani o kadar küçük hücreler ki hani bizim karaciğer bizim gözümüzde çok küçük gibi gözüküyor ama onlar için sanki bizim için kilometrelerce mesafe gibi uzaklıkta. Yani oradakinden haberinin olması gerekiyor, olmadığından. Ya buradaki mesela diyelim biz İstanbul'dayız, ben Ankara'daki bir ucum mesela, Ankara'dakinin olmadığını fark edeceksin. Böyle bir şey oluyor çünkü çok o kadar küçük parçalar ki hani bizim için çok büyük gözükmese de onlar için çok büyük mesafe bu. Bunun farkına varabiliyorlar ve bu şekilde birbirlerini tamamlıyorlar. Bu resmen Allah'ın kontrolünde olduğunu gösteriyor inşallah.
Tüm hücrelerin birbirinden haberdar olduğu sonucu çıkıyor yani buradan. Herhangi bir hücre
onlarda var inşallah.
Sadece aynı organ hücreleri değil, herhangi bir hücrenin diğer bütün vücut hücrelerinin haberdar olması gerekiyor ki birlik içinde, düzen içinde sağlanır.
Evet. Aslında her hücrenin diğer her bilgiye sahip.
Evet.
Yani bütün vücutta mesela karaciğer hücresi böbrek hücresinin bilgisine sahip. Ama sadece karaciğer hücresinde çalışıyor. Yani o DNA'sının içinde her türlü bilgi var. Ne yapması gerekiyor. Ama o şekilde bölünüyor. Bu çok acayip muazzam.
Evet, bir genler çünkü kapatılıyor. Genleri kapatan ve açan sistemler var. Mesela bir asetil eki ekleniyor. Veya metilasyon diye bir sistem var. İşte metil eki ekleniyor. Böyle bazı kimyasal ve tam anlaşılmış değil. Fakat onu kapalı tutuyor. Ve yani bir hücre içerisindeki DNA, o da mesela muhteşem bir sistem. Hangi genler böbreklerle ilgili genler, hangi genler gözle ilgili genler, hangi genler beyinle ilgili genler. Çünkü kromozomlar içerisinde genler çok çeşitli yerlere yayılmış durumda.
Evet,
bir gen birden fazla özelliği kontrol ediyor. Çünkü bir gende birden fazla protein üretimi var. Mesela aynı gen pleiotropik etki deniyor buna. Onun için mutasyon zaten hiçbir zaman yararlı olamıyor. Hatta çok büyük tahribat yapıyor. Pleiotropik etki şu anlama geliyor. Bir gen mesela bir insanda boyunun uzunluğunu da kontrol edebiliyor aynı anda. Aynı anda göz rengini de kontrol edebiliyor. Buna bir mutasyon geldiği zaman hem boy uzunluğuna veya olmadığı işte gözde bir hasar meydana getirebiliyor.
Evet.
Şimdi böyle bir sistem içerisinde ve genler dağınık olarak bulunurlarken aynı organları kontrol eden bunların hepsinin birbirinden haberdar olması lazım. Değil mi? Sadece beyni yapan genler bir arada sinir hücresinde, sinir hücresini yapacak genler kromozomlar üzerinde dağınık olan bu genler bir arada sadece onlar işlev görüyor. Evet. Diğer bütün genler kapatılıyor onun dışındaki genler.
Hücre.
Öbür hücrede böbrekle ilgili genler onlar da kromozom içinde dağılmışken onların da birbirinden haberdar olması gerekiyor. Onların hepsi aktif hale geçiyor, ön plana çıkıyor. Diğer bütün organların genleri de kapatılıyor.
Evet.
Ya bu böyle insan aklının kavrama sınırlarının ötesinde kusursuz bir düzen.
İnşallah.
Ya kusursuz işliyor. Kusursuz yaratılmış inşallah.
Hı hı. Sadece o değil, yani bir protein diyelim ki oluşturulacak. Gen üzerinde bu proteini oluşturacak harfler diyelim, hepsi bir arada durmuyor. Yani intron ve ekson denilen kısımlar var. Birkaç parça farklı farklı yerlerden sonra kesilerek ve tekrar birleştirilerek bir araya getirilerek bu yapılıyor.
Evet.
Yani bu da çok büyük bir mucize. Nerelerden kesileceğinin bilinmesi ve düzgün yerlerden her seferinde aynı şekilde kesilmesi gerekiyor. O şekilde fonksiyon yapılacağının bilinmesi gerekiyor. Üç boyutlu yapısının işlev göreceğinin bilinmesi gerekiyor. Gerçekten çok büyük bir mucize.
İnşallah. Aslında onun filmini gösterelim inşallah.
İnşallah.
Şimdi bakın bu hakikaten gende çok özel sistemler var. Bakın şimdi burada tek bir gende hocamızın dediği gibi, Eral hocamın dediği gibi intron ve ekson denen bölgeler var. Ekson proteini kodlayan bölge. Ama onun hemen bir yerde bitiyor protein kodlayan bölge. Protein kodlamayan bir bölge başlıyor. Intron deniyor buna. Ve protein kodlayan bölgeden arasına giriyor. Buraya bir özel bir işaret koymuşum. Dikkat edelim buna. GU işareti. Burada yine özel bir işaret var. Ve burada da belli nükleotitlerden zengin bir bölge var. Pirimidinden zengin bölge deniyor buna. Yine bir işaret var. Yani protein kodlayan bölgelerle kodlamayan bölgeler arasına özel işaretler de serpiştirilmiş. Zaten oradan yani o bir sınır oluyor. Ama dışarıdan bakan biri bunu anlayamaz. Çünkü harf dizileri. Mesela başlıyor harfler. 1 milyon tane harf yan yana. Nerede başlıyor, nerede bitiyor bunu bir insan anlayamaz. Bir bilinçli varlık anlayamaz. Allah özel bir işaret koymuş. O işaret proteinler tarafından tanınıyor. Bakın geliyor protein. O işarete bağlanıyor. Özel bağlanma yeri var onun. O protein de DNA'da kodlu olarak var. Yine genler tarafından üretiliyor. Bakın yine başka protein parçaları. Hepsi birlikte hareket ediyor tabii bunların. Evet. Bunlar RNA'yı yani çıkartılan bu kopyayı katlıyor. Bakın sırayla bağlanıyorlar proteinler ve bağlandıktan sonra birdenbire biçim değişikliği, hepsi birbirinden bağlandıktan sonra biçim değişikliği meydana geliyor. Ve bakın burada protein kodlamayan bölgeleri çıkartacak. Ve çok aşamalı bir sistem. Bakın karşı tarafa bağlandı GU denen bölge. Öbür özel işaret bölgesine bağlanıyor. Ve ondan sonra da o protein kompleksi tam atomik hassasiyetle kesim yapıyor orada. Kesiyor. Yani bunu makas falan kesemez. Çünkü makas o kadar büyük bir şey ki. Burada atomik hassasiyetle bir kesim var. Yani iki atom arasında kesim yapıyor.
Ya benim haberim yok bundan yani. Kimin haberi var bundan bana söyleyebilir mi? Kimden emir alıyor? Yani Yüce Rabbimiz diyor ki Abese suresi 18-19. Ayetlerde Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı da onu bir ölçüyle biçime soktu. İşte Yüce Rabbimiz 1400 yıl önce değil mi? Buradaki muhteşem dizaynın nasıl olduğunu, bizim bile bilgimiz olmayan şeyler içimizde muhteşem sistemler yarattığını, belli bir ölçüyle takdir ettiğini bize söylüyor. İnşallah.
Yani mesela tabii çok bilim, aslında bilimi yaratan Allah. Yani İnşallah. Allah bu sistemi yaratmasa, bu sistem olmasa moleküler biyoloji ve genetik olmaz.
Evet.
Çünkü Allah bu proteinleri yaratıyor, işte kırpılma sistemini yaratıyor, DNA'nın kopyalama mekanizmalarını. İnsan bunu araştırıp baktığı zaman buna genetik, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji oluyor bu. Demek ki genetiği, moleküler biyolojiyi yaratan kim? Allah.
Tabii.
İnşallah. Bunu Allah da Kur'an'da da işaret ediyor. Mesela DNA biliminin başlangıcı Kur'an'da işari olarak var. 18. surenin 65. ayetinde Allah genetik biliminin başlangıcına işaret ediyor. Anlamları da mutabık.
Elhamdülillah.
Demek ki genetiği yaratan Allah, genetiği başlatan Allah, Mendel'e onu ilham eden Allah. Hepsi Allah'ın kontrolünde olduğunu gösteriyor Allah.
Yani İnşallah. Sanat sanatçıyı anlatır.
Evet.
Değil mi? Buradan görüyoruz yani bu kadar sanat şaheser şeyler. Yani insan aklının dahi almadığı, biz sadece anlamaya çalışıyoruz nasıl olduğunu. Bunu bir de işlevlerini karar verip onlara o yazılımı yapan, değil mi? Yani yaratan Yüce Rabbimiz. Biz sadece anlamaya çalışıyoruz burada. Yani bu aradaki şeyi ayırmak lazım. Değil mi? İnsan olarak, değil mi? Doktorlar olarak, bilim adamları olarak olayın nasıl işledi ve görüp bu mucizeymiş. Ama bunun nasıl olduğunu, onun içindeki işlemlerin emrini ve işe yarar vaziyette kullanılır hale gelmesini kim yaptı?
Sonucunu i̇şte kesinlikle bilmesi gerekiyor.
Bilmesi gerekiyor ki ve onların hepsini birbiriyle ilişki, hani diyor ya, birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki diyor. Buna değinmememiz daha doğru olacak diyor. Richard Dawkins, evrimci. Yani denetleniyor ki diyor. Demek ki denetleyen var. Değil mi? Çok açık ve gerçek bu. İşte bu bize, değil mi? Yüce Rabbimiz Allah'a gösteriyor inşallah. Bize yüceliğini anlamamız için inşallah.
Bir son bir şeyimiz var. Evet. Hücrelerdeki çeşitlilikle ilgili inşallah. Şimdi vücudumuzda embriyo dedik, tek bir hücreden oluşuyor. 226 çeşit farklı hücreye dönüşüyor. Bunlardan mesela örnek göstereceğimiz, orada kan hücresi var. Gözde retinada bulunan koni hücreleri var. Bir de sinir hücresi var. Şimdi kan hücresi dediğimiz mikronlarla yani 0.7 mikron civarında bir boyutu olan bir hücre. Sinir hücresi, mesela bunu çoğu insan bilmez. Sinir hücresinin gövdesi, tabii olmayanlar da var ama gövdesi omurilikte. Ama algılamayı sağlayan akson dediğimiz uzantısı vücudun her yerine uzanıyor. Yani tek bir hücre aslında. Yani ayak ucundaki bizim algılamamızı sağlayan, yani bir yere dokunduğumuz zaman algılamamızı sağlayan tek bir sinir hücresinin aksonu o bilgiyi omurilikteki gövdeye iletiyor.
Maşallah.
Yani bir metrelik bir hücreden bahsediyoruz. Evet. Bu aslında bilinmiyor değil mi? Yani hücre dediğimiz Yok. Zaman çok küçük bir şeyden bahsediyor gibi geliyoruz ama bir metrelik hücreler var vücudumuzda.
Maşallah.
Bu da büyük bir mucize aslında. Bir tarafta kendini oksijen taşımaya adamış, çekirdeğini atmış al yuvarlar var. Evet.
Bu da ayrı bir proje.
Evet. Yani omurilikten mesela sinir hücresi omurilikten başlayarak akson gitmesi gereken yere, yani mesela eğer duyu hücresi ise belli bir yol kat ederek ilerliyor. Yani o aksonu diyelim ki parmak ucundaysa parmak ucuna, işte else ele, ayaksa ayağa, nereye gitmesi gerekiyorsa oraya kadar bir yolculuk halinde.
Maşallah.
Yine gitmesi gereken yeri bilerek hareket ediyor. Evet.
Yani nereye baksak Allah'ın evet, muhteşem sanatını görüyoruz hakikaten. İnşallah. Biraz önce Eren Hocam dedi yani bu genlerin çalışma sistemini gördük şimdi. Bir gende ekson denen protein kodlayan bölgeler var. Gördük arada intron denen protein kodlamayan bölgeler var. Fakat şu anlaşıldı. Aradaki o intron denen protein kodlamayan bölgeler nereden kırpılacağını da tespit ediyor. Yani kırpılmayla bir ilgili bir fonksiyonu varmış. Daha fonksiyonları yeni anlaşılıyor zaten. Aynı zamanda hangi protein kodlayan bölgenin hangisiyle birleşip hangi proteini üreteceğini belirliyor. Mesela çünkü birçok protein kodlayan bölge var ama bunların değişik kombinasyonundan aynı gen içerisinde farklı proteinler üretiliyor. Evet. Onun için bu pleiotropik denen etki var. Yani bir gen bir protein üretiyor, o protein bambaşka bir fonksiyonu var. Başka bir protein üretiyor, onun da farklı bir organda bir işlevi var. Bunlar çok kompleks sistemler. Biraz önce dedik bunlar kromozomlar üzerine genler ayrıca dağılmış. Her biri farklı protein üretiyor. Proteinlerin arasında farklılıklar var. Ama zamanı geldiği zaman onların hepsi birlikte çalışıp o organı yapıyor. Öbür genleri de kapatıyorlar. O hücrede o gen kapalı duruyor. Eren Hocam'ın gösterdiği mesela sinir hücresinde kan hücresinin genleri var.
Evet.
O genetik bilgi var. Ama onu kapalı tutuyor. Hemoglobin asla üretilmiyor orada. Veya işte kırmızı kan hücresinin o genetik bilgisi kapalı tutuluyor. Hayat boyu kapalı tutuluyor. Aynı şekilde gözdeki koni hücresinin genetik bilgisi de diğer o akson denen kısmı kapalı tutuyor. Hemoglobini kapalı tutuyor. Diş hücresinin genetik bilgisini kapalı tutuyor. Evet. Sadece o genetik bilgi açık. Ve bunlar yan yana duruyor çoğu zaman. Mesela yan yana duran hücre. O öbürü o genleri açıyor. Bu genleri açıyor. Ya kardeşim bu kusursuz bir sistem yani böyle değil mi? Subhanallah. Yani Allah'ı tesbih ettirtiyor bilim.
Evet.
Sonsuz akıl, sonsuz sanat sahibi bir yaratıcının varlığını değil mi? Tesbih ettirtiyor bize. Varlığıyla tesbih ettirtiyor bilimsel delillerle inşallah.
Ve Allah da tasdik ettiriyor. Yüce Rabbimiz diyor bir ayette, sizleri biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz diyor. İşte görüyoruz burada, bizi kim yaratmış? Anne babamızın da haberi yok, bizim de haberimiz, hiç kimsenin haberi yok. Bize Allah tek damla su damlası halinden bu hale getirmiş. Tasdik ediyoruz işte. Bütün bilim dünyası, bütün insanlık bunu tasdik ediyor. Elhamdülillah.
Bilim de zaten ispatlıyor Allah'ın varlığını, Allah'ın olduğunu. Bilim de ispatlıyor. Çünkü bilimin sadece olan bir sisteme anlatabiliyor. Yani var olan, Allah'ın yaratmış olduğu bir sistem üstünde açıklama yapabiliyor. Ama bunun başına baktığımız zaman da Allah'ın yarattığını bilim de varıyor. Çünkü Allah'ın yarattığını ve Allah'ın her an kontrol altında tuttuğunu biz her şeyde görüyoruz. Bilim de bunu çok iyi görüyor. O yüzden de bilim de Allah'ın varlığını çok net bir şekilde ispatlar nitelikte. Sadece Allah'ın yarattıkları, bu anlattıklarımız işte DNA oraya gidiyor, protein onu seçiyor, ayırt ediyor. Bilimin sadece neler yaptığını çözüyor. Yani bilim bununla ilgili bir kendisinin yapmış olduğu bir şey yok. Sadece olan bir sistemi araştırma sonucunda hani verileri açıklıyor. Neticede Allah'ın varlığını
ispatlar nitelikte bilimde zaten. İspatlıyor daha doğrusu. O yüzden de Allah'ın varlığı kesin olarak kanıtlı.
Yine sadece sebepler ortaya koyuyor. Yine arkasındaki bilinç ortada değil. Tabii. Yani bilim buna zaten ulaşamaz. Ulaşması mümkün değil.
Aslında bu noktada.
Evet.
İnşallah. Şimdi bir şey daha var. Yani dedik ki hani bir hücre organ ürüyor. Sayıyla hesabıyla duruyor. Bir nokta durması gereken yerde duruyor. Ha, bir konu daha var. Hem simetri var. Hem sayı sayılıyor. Hem de altın oran var. Evet. Yani bir de altın oranla yaratılış var. Yani bu da sanat üstüne sanat üstüne sanat. Allah'ın inşallah. Bakın hücrelerin mesela göz, biraz önce gördük, göz mesafesini oranladığınız zaman altın oran çıkıyor. Yani o zaman şu anlama geliyor bu. Hücreler hem sayılı olarak yürüyorlar. Tam olması gereken yerde duruyor. Bir de o sayıyı, o sayıları diğer sayılara oranladığınız zaman siz 1.618'lik de bir oran çıkarttırıyor Allah. Ve insanı da onu beğenecek şekilde yaratmış ayrıca. Yani her şeye hakim Allah. Burada şimdi filminde de hep birlikte seyredelim. Altın oran işte bu sayıların dizilimi, ekranda gördüğümüz sayılar. Mesela 0 ile 1'i topladığınızda 1 ediyor. 1'in yanına 1'i koyuyorsunuz. 1, 1 daha 2, 2. 2, 1 daha 3 olduğu için 3 geliyor. Bu şekilde devam ettiğiniz zaman bu sayı dizisine her sayıyı bir önceki sayıya böldüğünüz zaman, oranladığınız zaman mesela 144'ü 89'a bölünce 1.618 çıkıyor. Evet. 89'u 55'e bölünce yine aynı sayı çıkıyor. Bunu orta çağda Fibonacci isimli matematikçi buluyor. Yani matematikte altın oran var. İşte canlılardaki spiraller 1.618'lik bir oranı olan dikdörtgenlerin içine sığıyor. Mesela bu dikdörtgenin boyunu enine oranladığınız zaman altın oran çıkıyor. Bakıyorsunuz canlıların spiralleri bu dikdörtgenin içinden geçiyor. Mesela deniz kabukluları oluyor. Evet. Nautilus oluyor. Evet. Salyangoz.
Galaksiler.
Evet.
Kozalaklar.
Ay çiçeği. Evet. İnsan yüzü. Kaplan yüzü. Canlılarda hep altın oran var.
Göze güzel gelen her şeyde altın oran var zaten.
Evet. Evet. Dünyanın da altın oran noktası var. Dünyanın da Kabe.
Maşallah evet. Ha, bu da bir mucize yani. Kabe'de altın oranı dünyanın altın oranlı merkezi olmuş oluyor. Maşallah.
Hem Greenwich denilen başlangıç meridyeninden uzaklık hem de kutuplara uzaklık bakımından iki türlü de altın yani tek var. Başına değil sadece kutuplara değil.
Maşallah.
Doğru. Meridyenler bazında da altın oran.
Altın oran. Bakın hep canlılarda hep altın oran var. Şimdi mesela çiçeklerdeki altın oranı gösterecek. Hep bakın 1.618'lik bir oran çıkıyor. İki küsuratlı bir sayı bu. Evet.
Bir ayar var, bir ölçü var demek ki her şeyde. O da Allah'ın yaratmış evet, olduğu bir ölçü ayar.
Evet.
Aynı altın oranı DNA'nın heliksinde de var.
DNA'nın heliksinde var evet. Maşallah. Bakın mesela ay çiçeği diyelim. O içindeki baktığınız zaman çiçeğin içindeki bütün bu spirallerin sağa sola dönüşlü olanların oranı hep altın oranı veriyor. Mükemmel. Şu an. Böceklerde, Yusufçuk kuşunun kanatlarında. Hatta gözlerinde, gözlerde de altın oran var.
O da enteresan. Şu böceğin gözünde 30 bin tane mercek var. Şu kadar evet. Küçücük dediğim gibi.
Bakın şimdi yakın çekime geliyor. Burada da altın oran var.
Aynen, maşallah.
Maşallah.
Bir de muhteşem peki, bir dizaynı var. Yani muhteşem bir şekilde. Evet. Yani bütün bunlar bize hiç kimsenin mazereti kalmayacak. Hani ahirette Yüce Rabbimizin karşısına çıktığımızda biz bundan habersizdik, bize mucize indirilmedi diyecek bir şey yok. Eskiden hani mucizeleri, peygamberlerimiz mucizeleri var ama biz şu anda onlardan kat be kat fazla mucize gördük.
Evet.
Değil mi?
Maşallah.
İşte gördük o içimizdeki sperm, yumurta, insanın nasıl yaratıldığını Yüce Rabbimiz tarafından. Kainattaki dengeyi, yoktan yaratılmayı ve o patlamanın ardından muhteşem bir düzen çıktığını hep beraber şahit oluyoruz. Böceklere bakıyoruz, şahit oluyoruz. Oraya, her yere, nereye baksak Allah'ın yüceliğine şahit oluyoruz ve bu birer mucize olarak karşımızda. Hiçbiri tesadüfi olamayacağını Allah bize gösteriyor. Ve Allah'a karşı kimsenin mazereti kalmıyor inşallah.
Allah bilimi geliştirdi. Bilimi geliştirince de mucizeyi orada yarattı zaten Allah bize. İnşallah. Gösterdi. Çünkü bilim her şeyde eskiden ucu açık olan, insanların hani tamamen anlamlandıramadığı bütün şeyleri Allah'ın bilimi geliştirmesi sonucunda net sonuca vardı. Bugün bilim insanı da açıkladı, DNA'yı da açıklıyor mesela. Hani Allah'ın yarattığına götürüyor bizi. Bugün uzayı da açıklıyor, uzay aleminde dünyamızı da açıklıyor. Her şekilde Allah'ın dilemesi sonucunda bilimi bu kadar geliştirerek bize bu mucizeyi Allah verdi. O da baktığımız zaman Allah'ın varlığını, Allah'ın yarattığını net olarak bizi götürsün diye. Bu da hani artı olarak Allah'ın bizlere vermiş olduğu güzelliktir. Hani insanlara, insanoğluna vermiş olduğu bir güzellik çünkü.
Kur'an'daki şeyler, Kur'an'daki mucizelerse bizi Kur'an'ın doğru hak kitap olduğunu gösteren diğer mucizeler. Mesela Yüce Rabbimiz bir ayette diyor ki, sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla yaratmaktadır diyor. Gerçekten de bugün bilim dünyası araştırdı, sizin şeyiniz biliyorsunuz, uzmanlık alanınız. Gerçekten de 3 ayrı şeyden geçiyor.
Evet. Zamanlama evresi olarak.
Evet, pre-embriyonik dönem var, birinci dönem. İkinci embriyonik dönem var ve fetal. Gerçekten de bilim dünyası araştırıyor. Değil mi? Son bilimin geldiği son noktada. Gerçekten de 3 dönem var.
Ayrıca anatomik olarak da yani amniyonzları, koriyonzları bir de annenin rahiminin kendi duvarı diyerek 3 şekilde de yani o şekilde de anatomik olarak da bunu açıklayabiliriz. Evet.
Evet. Maşallah. Ya burada Kur'an'ın tabii Kur'an'ın doğru olduğunu ve bizi yaratanın en doğru bilgiyi Kur'an'a koyduğu Kur'an'da söylediğini bir kanıtı işte.
Maşallah. Elhamdülillah. Allah bunları zaten bizlere gösteriyor. Kur'an mucizelerinde mesela. Bu yüzden Allah bizlere göstermiş. Allah'ın yarattığının delillerini biz Kur'an'da, Allah'ın kitabında hep görebiliyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu mucizelerden. Allah her şeyden çok detaylı olarak Kur'an'da bahsetmiş bizlere. Bilim de gelişince, çünkü 1400 sene önce DNA yoktu. DNA'nın ne olduğu bilinmiyordu. Vardı ama kimse ne olduğunu bilmiyordu. 1400 sene önce Allah Kur'an'da DNA'dan bahsediyor. Bugün günümüzde bilim gelişti ve DNA'nın ne olduğu ortaya çıktı. Biz Kur'an'daki bu mucizeyi böylelikle görmüş olduk. Allah her insanın mesela parmak izinin ayrı olduğunu söylüyor Kur'an'da. Bunun o zaman da yine insanlar için pek bir anlamı zordu, anlaşılması zordu. Ama şu anda parmak izi teknolojisi çıktığından sonra her insanın parmak izi ayrı olduğu ortaya çıktı. Allah bunu Kur'an'da bildirmiş. Bununla ilgili de bir ayet var. Onu okumak istiyorum inşallah. Şeytandan Allah sınırım. Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz. Kıyamet suresi 4. ayette. Allah parmak izlerinin herkesin birbirinden başka olduğunu bize 1400 sene önce Kur'an'da bildirmiş. Biz de ancak bilimin gelişmesiyle insanların hani aklının tam olarak açılması sonucunda bunun böyle olduğunu gördük ama Kur'an'da bize bildirmiş.
100 sene önce bulundu. 1880 senesinde bulundu. Scotland Yard adlı bir polis teşkilatı bulundu. Yani 1400'den önce değil mi? Şimdi daha yeni bulundu yani.
Ancak o bulunduktan sonra anlama kavuştu. Yani evet, parmak ucularına kadar.
Evet. Onu bulduran da demek ki Allah. Çünkü Allah yarattığı için parmak izi. Mesela Eren Hocam bir önemli detaydan daha bahsetti. Dedi ki Eren Hocam 21. gün kalp çalışmaya başlıyor değil mi?
Evet.
Niye 21. gün? Daha önce çünkü ihtiyaç yok. Değil mi?
Evet.
Bir haftalıkken 2 hafta idare ediyor. 3 hafta idare ediyor. 3 haftaya kadar. Çünkü hücreler çok hafif hücre topluluğu böyle. Minnacık hücre topluluğu. Artık milimetrik boyutta.
Evet.
Orada kan dolaşımına ve kalbe ihtiyaç yok. Peki 5. ay olsa oluyor mu? Olmuyor.
Olmaz.
Çünkü kan dolaşımı ve kalp mutlaka 21. günden itibaren devreye girmek zorunda. Peki kim ayarlıyor? İnsan bilebilir miydi bunu 21. günde kalbe ihtiyaç olacak diye? Kimse bilemez. Ama öyle bir genetik mükemmel bir kod yerleştirilmiş ki 21. günde kalp oluşuyor ve damar ağı ve dolaşım. O anda kan hücrelerinin de hazır olması gerekiyor. Onların da oluşmuş olması gerekiyor. Damar hücrelerinin de oluşmuş olması gerekiyor. Kalp hücrelerinin de oluşmuş olması ve hepsinin birbirine bağlı olarak oluşmuş olması gerekiyor. Ve hücrelere uzaklığının da belli bir uzaklıkta olması gerekiyor. Mesela 50 mikrondan fazla uzakta olamıyor hücre. Ne demek bu? Milimetrenin 20'de birinden fazla 100 trilyon hücrenin hiçbiri damardan daha uzakta olursa hayatta kalamıyor. Bir de bu sistemle olması gerekiyor. Bu da kusursuz bir sistem. O zamanlamayı kim biliyor? Kim yapıyor o zamanlamayı? Mesafeyi her insanda böyle. Tabii. 3 hafta sonra, 5 hafta sonra olsa olmuyor.
Evet.
4 hafta sonra olsa olmuyor. Tam 3. haftada olmak zorunda. Tam da öyle oluyor.
Ve de bu her zaman gerçekleşiyor. Yani normalde evrim geçerli olsaydı yani binlerce sonuçsuz embriyo oluşması lazımdı. Tek bir tane bile oluşamaması lazımdı. Ama biz neyle karşılaşıyoruz? Yani 100 tane de belki bir tane hatalı sonuçla karşılaşıyoruz ama diğerleri olması gerektiği gibi gelişiyor.
İşte onların dediği mutasyon olunca evet. Hata alıyor zaten.
Hata oluşuyor. Evet. O da zaten hayatla bağdaşan bir sonuç olmuyor zaten.
Evet. Evet. Ama onu da Allah yaratıyor. Evet. Zaten evet. Mutasyon normalde oluyor kopyalama hı-hı. sırasında. Hı-hı. Milyarda bir oranı. Çok düşük bir oran.
Evet.
Ve Allah onu onaracak mekanizmayı da yaratmış. Onu görüp tanıyan proteinler var. Hata olduğunu görüyor ve değiştiriyor. Demek ki Allah mutasyon olacağını biliyor. Mutasyonu yaratan Allah çünkü. Onu düzelten mekanizmayı da ayrıca yaratmış Allah. Evet, yani hem mutasyonu yaratıyor hem onu düzelten mekanizmayı. Evet. Tıpkı güneş gölge örneğinde olduğu gibi inşallah.
Virüsle hastalıkla değil mi? Onun karşı bağışıklık sistemi gibi. Yani,
her şeyi İnsanı Allah'ın... bir şekilde Allah aciz olarak yaratması gerekiyor ki bunların farkına varalım. Yoksa zaten farkına varamayız.
Evet,
maşallah.
Evet, yani, sağlığın farkına varmamız için hastalık olması gerekiyor.
İnşallah. Güzel, çok güzel.
Evet, her şeyi zıttıyla yaratılıyor. Evet. Güzel, çirkin. Doğru. Hasta, sağlıklı, hastalık var, hastalık var. Soğuk var, sıcak var. Yorgunluk var, dinlenme, işte zindelik oluyor. Bunların hepsi dediğin gibi hocam.
Allah... İyi, kötü, o yüzden. Şimdi mesela dünyada kötülük olmasa iyiliğin ne olduğunu ayırt edemezdik.
Kıymeti
o yüzden de tabii. Yani. Şu anda mesela evrim nedir? Hani yanlış bir şeydir. Eğer yanlışlık olmasaydı doğru, bu kadar net olmayacaktı. Allah'ın varlığı doğru olandır. Doğru olana vardık. O yüzden Allah hep bunları... İkisini bir arada da yaratıyor ki insanlar daha net görüp ayırt edebilsinler diye daha çok iman edip anlayabilsinler diye inşallah. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatleriyle devam edelim isterseniz hocam. Çünkü iman hakikatlerinin önemini sürekli vurguluyoruz. İman eden insanların imanının artmasına, iman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. Çünkü Allah'ın yarattığını, Allah'ın kontrolü altında olduğunu biz bütün İman hakikatlerinde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz inşallah. Ondan biraz bahsedelim hocam isterseniz.
Evet. Hücre düzeyinde kusursuz düzeni gördük elhamdülillah. Fakat bir de canlılarda Allah'ın aklı tecelli ediyor. Akıl gösteriyorlar. Yani bunun artık böyle genetik kodla proteinle bir izahı yok. Yani mükemmel davranış gösteriyorlar. Evet. Mesela örümcekler. Hocamızın Örümcekteki Mucize kitabından daha detaylı bilgi alabilirler. Şimdi burada örümcek ağının muhteşemliği ve örümceklerin üzerinde nasıl bir akıl tecelli ettiğini gösteren bir film izleyelim. Bu dünyanın en büyük örümcek ağlarından bir tanesi. En sağlamlarından aynı zamanda. Ki buna bir kuş bile yakalanabiliyor. O kadar metrelerce büyüklükte olabiliyor. Ve mesela burada bir güve yakalanmış. Onu geliyor örümcek alıyor, onu paketliyor ve yemeğe hazırlanıyor. Evet. Fakat dış kısımlarında neler olabileceğinin kontrolü zor bu kadar büyük olduğu için. O hep titreşimleri hissederek nerede yakalandığını hissediyor. Fakat bu titreşimi yakalanmayan minik başka örümcekler de var. O diğer örümceğin %1 ağırlığında olan bu böcek geldiği zaman çaktırmadan ağın üzerinde ağda yakalanan avları almaya çalışıyor buradan. Uyanıklık yapıyor yani. Evet.
Kendi boyundan da kat kat.
Evet. Mesela geldi bir tanesinin yanına. Fakat örümcek de o böceğin yakalandığını, sineğin yakalandığını bildiği için o da olay yerine geliyor, kaptırmıyor avını. Bu sefer başarısız oldu. Fakat o yılmıyor tabii. Etrafta dolaşmaya başlıyor işte. Örümcek biraz önceki böceği aldı. Bakın bir tane daha sinek yakalandı. Şimdi bu sefer yine geliyor. Onu alabilmek için. Ama bakın şimdi bir akıl gösterecek. O aradaki iplikçikleri kesiyor. Kesiyor ki o titreşimler diğer büyük örümceğe ulaşmasın diye. Onu ayırıyor oradan. Çünkü diğer örümcek titreşimlerle algılayıp olay yerine geliyor. Titreşimler ona ulaşmasın diye bu sefer o da etraftaki iplikçikleri keserek onu izole ediyor. Böylece diğer örümcek de farkına varamayacağı için ve bunun da titreşimlerini algılayamadığı için o da yakalanan bu böceği bakın izole etti. Bütün bağlantılarını kesti. Biri hariç. Bu da haberi yok, orada bekliyor. Ama titreşim ulaşmıyor buna çünkü aradaki bütün bağlantıları kesti, ona gidecek olan. Maşallah.
Bu da bayağı bir büyük örümcek.
Evet. Fakat bazen ağırlığını taşıması zor oluyor. Bakın bir iplikçiyi götürüyor, bir dala asıyor. Geri dönüyor.
Maşallah.
Bir çabalayacak, bir çabası var.
Evet. Evet, o diğer yemeğiyle meşgul şu anda zaten. Hiç haberi yok olanlardan. Şimdi bunu nasıl alıp uzaklaştıracak oradan? Bakın, bir oraya bağlantı yaptı, bir buraya bağlantı yaptı. Ve o ağla bağlantılı son bağlantılarını da kesip onu alıp götürüyor, kendi şeyine götürüyor. Ve uzaklaştırdı. Evet. Böylece onu ondan almış oldu.
Bir savaş tekniği var.
Yani
güneş kılıyor. Akıl görürüz resmen yani, burada baktığımız evet, zaman. Yani matematik hesap var ya. Böyle binlerce ince ince ipin arasından o bağlantıyı keseceği ipleri biliyor yani. Dip dibe bir sürü ince ince ip şeklinde düşünelim onu. Ve oradaki bağlantının hangisi olduğunu matematik bir hesap var yani orada. Büyük bir akıl var orada.
Bir akıl var. Bir de oradan onu kestiği zaman o titreşimin ona gitmeyeceğini akıl edebiliyor. Bir kere öyle bir akıl olması zaten farklı bir olay. Bir de onu öyle çıkıp dala bağlaması, diğerini de başka bir dala bağlayıp o şekilde. Ya resmen baktığımız zaman biz bu canlıda bir akılı görüyoruz. Yani buna bakan insan der ki hani ne kadar büyük bir akıl var dersiniz. Bu akıl örümceğin aklı değil, o küçücük canlının aklı değil. Allah'ın ona ilham etmesi sonucunda hareket ediyor. Ve bu şekilde de mucizevi bir şekilde aynı yerden farklı besinle mesela iki farklı canlı aynı yerden farklı şekilde besleniyor.
Bir de mesela örümceğin mucizevi ipliğini hala üretebilmiş değil insanlık. Ya bu kadar bilim adamı bir araya gelip değil mi? Çelik aynı kalınlıktaki çelik hattan çelik ipten 5 kat sağlam. Değil mi? Çok hafif. Dünyanın etrafında 1 kilogramlık iple 3 kez dolaşabiliyorsunuz. Gergin bağlarsınız esnek. Gergin bağlarsanız 12 tur attırabiliyorsunuz. Dünyanın çevresinden bahsediyoruz yani. Böyle bir şey yapmış değiller.
Ve bir de
gerçekten de bugün mesela insanlığın kullandığı birçok teknolojik ürün canlılardan geliyor. Canlıları taklitten geliyor. Bu çok acayip. Onlardan aldığımız değil mi? Özelliklerden geliyor. Bugün gerçekten de insanlar düşünmüyor. Bugün kullandığımız teknolojik ürünleri kim yapıyor? Yani bilim adamları değil mi? Fabrikalarda, laboratuvarlarda mı yapıyor? Yoksa değil mi? Canlılardan mı örnek almışız? Gerçekten Wild Technology kitabının yazarı Bill Gates diyor ki icatlarımızın en iyilerinin çoğu ya aynen diğer canlılardan taklit edilmiştir ya da onlar tarafından zaten kullanılmaktadır diyor. Gerçekten de bilim dünyası artık canlıları biyomimetik denilen yeni bir bilim dalı ortaya koydular ve canlılardaki bu özellikleri teknolojimizi çok daha ileriye götürmek için kullanmaktadır şu anda. Ben de o canlılardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Bakın burada bir lotus bitkisi var. İlk bakışta pek bir özelliği, birkaç slide geçebilir miyiz? Herhalde bir iki slide daha geçeceğiz. Buradaki lotus bitkisinin ilk baktığımızda böyle bir özelliği yok. Bir geri gelebiliriz. Evet, burada görmüş olduğunuz lotus bitkisinin baktığınızda hiçbir özelliği olmadığını düşünebilirsiniz. Ama bu lotus bitkisinin çok önemli bir özelliği yaprakları hiç kirlenmiyor. Öyle bir sistem var ki yapraklarındaki bu düzen sayesinde bakın görüyorsunuz burada yapraklarındaki o mikroskop altındaki incelediğimizde o tepeciklerle kaplı. Ve bu tepecikler sayesinde yağmur damlaları buna ulaştığında yağmur damlalarının üzerinde barındırmıyor ve bunları yağmur damlaları da barınamadığı için akıyor gidiyor ve bununla birlikte de bütün kiri, pisliği, her şeyi bu şekilde temizlemiş oluyor. Bakın muhteşem bir dizayn var. Normal bir bitki. Üstelik biliyorsunuz bu lotus bitkisinin hayret verici özelliği araştırmacıların da yeni ufuklar açmış araştırmacılara. ISPO adında bir Alman şirket bu özelliği kopya ederek yeni dış cephe kaplama malzemeleri üretmişler. Ve bu ismini de lotus'tan esinlenerek lotusan diye koymuşlar. Ve bu aynı şekilde uygulanan yerlerde, binalarda 5 sene boyunca binanın yüzeyini temiz kalacağı garantisini bile veriyorlar.
Maşallah.
Maşallah. Yani bu nasıl, değil mi? Bitkiden alınan bir özelliği uygulayıp, değil mi, teknolojimiz nasıl bir hale geliyor yani? Ve bunu da tabii ki bu bitkiye vermemiz mümkün değil, değil mi? Bitkinin belki haberi yok üzerinde oluşan şeyden. Bir beyni bile yok.
Tahta parçasıydı yani. Tohum tahta parçasıydı. Sonradan bu hale geldi lotus bitkisi, evet, de yani. Öyle onu da düşünürsek.
Tabii bunun kendine ait olmadığı belli bu özelliğin. Yüce Rabbimiz onu yaratan, Yüce Rabbimizin ona verdiği özellik inşallah.
Allah bu şekilde bu canlıları işte hep farklı farklı özelliklerde yaratıyor. Bu mesela biyomimetik dediğimizden bir türü örnek alınıyor ya da bir canlıya örnek alıyor. Ama Allah örnek edinmeksizin yaratıyor. Hiçbir şekilde doğada bir başka tarzı, bir başka türü daha yok.
Evet.
Türünün bakıyorsunuz başka bir örneği de yok. Allah'ın yaratmış olduğu bir canlı. İnşallah. Biyomimetik dalı da işte kuşları örnek alarak uçaklara yapımına işte başlıyorlar. İşte Yusufçuk böceğini alıp mesela bugün hepimiz biliyoruz Sikorsky tarzı uçakların yani askeri helikopterlerin tamamen yapılış temelinde Yusufçuk böceklerinin o hareketliliği, o esnekliği ve havada bir kere asılı kalabilmesi
ama en büyük özellikleri de yani. Yapamıyoruz. Yani bir o hayvandaki mesela onu sabit bir yerde durabiliyor, uçabiliyor, sabit durabiliyor. Uçaklarda şu an sadece o helikopterlerde sabit duruş yapabildiler. Havadasın o bir andaki yani. Yusufçuk'un süratle gidişi, fren yapıp tekrar geri dönüşünü yapamıyorlar mesela. Evet, evet. Belli bir kısmı, belli bir ölçüde yapılabiliyor. Tam özellikleriyle de yapamıyor.
O zaten diyorlar tek bir özelliğini dahi alabilsek, evet, onu bir yapabilsek diyor. Çok büyük bir şeydir diyor. Çünkü Yusufçuk böceği dediğimiz böcek saydığımız zaman bütün canlılar öyle. Ama Yusufçuk böceği de kendine göre farklı özelliklere sahip Allah'ın vermiş olduğu. Onun da mesela o özellikleri bütün anlamıyla uçağa zaten taşısanız devasal bir şey çıkardı ortaya ama hani o kadar küçük boyutta olup, o kadar çok işleve sahip olup, o kadar çok farklı şekillerde olup bir canlının bu şekilde zaten avlanıyor olması da bilim adamlarının dikkatini çekiyor ve bu uçağı, Sikorsky tarzı uçakları sadece havada asılı kalabilme özelliğiyle ele alıyorlar. Yoksa Yusufçuk böceği geri geri de uçabiliyor. İşte bir anda geri uçup bir anda ileri de atak yapabiliyor. Bunları bir mekanizmada, makinede gerçekleştiremiyorlar. Tek bu özelliğine dahi alması, havada asılı kalıyor olması yeterli olduğunu görüyorlar. Ve biz burada Allah'ın yaratmış olduğu bir canlıdan bahsediyoruz. Bütün özellikleri içinde barındıran ve hiçbir şekilde örneği eşi benzeri olmayan bir şekilde yaratmış Allah.
Mesela bütün bu canlılar, insanlıktaki bu mucizeler, insanın oluşumundaki mucizeler bize yani bunları söylüyoruz değil mi? Burada görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu bizi bir şey neye yönlendirmesi gerekiyor? Yüce Rabbimize nasıl bir kul olmamız gerektiğini değil mi? Onu düşünmemizi, Kur'an'a yönelmemizi ve Kur'an'daki emir ve yasaklarının böyle bir yüce varlığın kuluyuz. Doğru değil mi?
Evet.
O zaman biz nasıl bir kul olacağız? Bunu nerede öğreneceğiz? Yüce Rabbimizin indirdiği Kur'an-ı Kerim'de öğreneceğiz. Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de bize diyor ki ben konmuş yatan Allah'a sığınırım. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Biz demek ki yaratılış amacımız buymuş. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Buradan buraya geliyoruz. Ve bundan sonra da ne yapmamız gerektiğini değil mi? Yüce Rabbimiz bize nasıl Allah'a ibadet etmemiz gerektiğini de detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatmış. Nasıl iyi bir insan olmamız, nasıl şefkatli olmamız, nasıl insanlara davranmamız gerektiği. Ve en sonunda ihtiyat-ı İslam, değil mi? İhtiyat-ı İslam'ı istememiz, evet, gerekiyor. İslam'ın her yere yayılması, değil mi? Bu güzel tebliğin her yere ulaşmasını bizi Allah ne diyor? Yüce Rabbimiz bir ayette, siz tebliğ edicisiniz. İnsanlara zor ve baskı uygulayacak değilsiniz. Bizim görevimiz insanlara bu tebliği ulaştırmak için Allah'ın yüceliğini her yerde anlatıp, değil mi? İnsanları bilgilendirmek ve önümüzdeki o zorlu günde, kıyamet gününde utanmayacak bir durumda ibadetlerimizi yerine getirmek inşallah.
Evet abi. Yani dünyadaki yaratılış amacı sadece Allah'ın rızasını kazanmak insanın. Ve Allah bunu çok sayıda ayette bildiriyor inşallah. Yani inşallah. Sadece Allah rızasına uygun hareket eder Müslüman. Ve hocamız da defaatle açıklamıştı. Allah rızasının en çoğunu seçerek hareket eder. İnşallah. Yani mesela önünde iki seçenek oluyor bazen insanın. Hatta birden fazla olabilir. Allah rızasına en uygun olanını seçer. Bunların hepsi helal olabiliyor. Yani baktığınız zaman masum görünüşlü oluyor. Mesela dinlenme, tatil yapma, bir yere gitme helal olabiliyor. Değil mi? Ama Allah Müslümanları dünyada kıtır kıtır kesiyorlar şu anda. Evet. Milyonlarca Müslüman şehit ediliyor. O zaman acil olarak yapılması gereken nedir? Tatil yapmak değil. yan gelip yatmak değil. Değil mi? Fikri bir mücadele yapmak. Çok açık bir şekilde. Çünkü Allah aynı zamanda fitne kalmayıncaya kadar yeryüzünde diyor. Onlarla fikri mücadele edin diye bildiriyor. Cehdedin yani. Fikri mücadele edin. Demek ki bunun en aciliyeti olan şu anda yapılması gereken bu. Müslüman buna uygun hareket ediyor. Ben Müslüman yani dur önce aile kurayım. Çoluk çocuk sahibi olayım. Bir iş, biraz kariyer. Önce bir güçleneyim, ondan sonra tebliğ yapayım demiyor. Bu Allah rızası uygun değil, samimi değil belli ki. Bunu zaten hocamızın hayatında görüyoruz. Çünkü hocamız demişti mesela Mimar Sinan Akademisi'ne gittiğinde işte dur önce mimar olayım, bir ofis kurayım, evleneyim. Böyle ondan sonra tebliğ yaparım da diyebilirdim ama bu samimi olmaz demişti. Daha öğrenciyken anında başlıyor. Tabii. Yani birinci gün okulun birinci gün Bismillah tebliğe başlıyor. İşte o arada yedi kuruşun sıkılıyor, başka şeyler oluyor. Gelme karşılama töreni oluyor İstanbul'a hocamıza. Ama devam ediyor. Ve Allah bu etkiyi meydana getiriyor. Tabii. Yani samimi olan budur Müslüman'da.
Tabii, zulme rıza göstermiyor. Evet. Zulüm var ortada. Değil mi? Görüyoruz dünyanın neresine bakarsak bakalım. Her yerde Müslümanlara eziyet ediliyor. Değil mi? İnsanlara da eziyet ediliyor. Yani insanlar İslam'ın güzelliğinden habersiz. Yapılması gereken çok şey var. Hem tebliğ yapmak hem zulmü durdurmak. Değil mi? Yani onun için hepimizin ilk baştaki vazifesi istemesi gereken ihtiyat-ı İslam. İhtiyat-ı İslam'ın oluşması yani İslam birliğinin oluşması bütün bu zulmü durduracak. İnşallah. Bakın çıkıyor hocalarımız değil mi? Birçok hoca diyor ki ne oluyor ya biz hadis okuyoruz diyor. Her şey mükemmel diyor. Diğeri çıkıyor ki daha Mehdi'ye çok var ya hiç öyle bir şey yok diyor. Birisi başka birisi çıkıyor ki başka teferruatlara giriyor. Hiçbir zaman istemiyor. Ama Said Nursi Hazretleri biliyorsunuz bundan ne kadar önce ihtiyat-ı İslam'ın çok önemli olduğunu söylüyor. Diyor ki bakın 27 Mart 1909'da bir konuşmasında Hazreti Muhammed'in yolu şüphe ve hileden münezzeh olduğundan şüphe ve hileyi ima eden gizlemekten müstahnidir. Hem de o derece büyük ve geniş ve her şeyi kuşatan bir gerçek özellikle bu zamanda zaman ehline karşı hiçbir sebeple saklanamaz. Bakın bu ihtiyatı istemek saklanamaz yani. Okyanus nasıl bir testide saklanacak diyor. Defalarca söylüyorum ki İslam birliği gerçeğinde olan ihtiyat-ı Muhammediye'nin birlik yönü Allah'ın birliğine iman ve ondan başka ilah olmadığını tasdik etmektir. Ahd ve yemini de imandır. Dahil olanları tüm müminlerdir. Tüzük metni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Yasası, emirleri, kanunları ve şeriatın yasakladığı şeylerdir. Bu birlik gelenekten, alışkanlıktan değil ibadettir. Gizlenmek, korkmak ikiyüzlüktendir. Yani bunu istemiyoruz ya, bu ikiyüzlükten olur. Ya. Niye istemeyelim yani? Bu insan zulmün kalkmasını istemez mi? Değil mi? İhtiyat-ı İslam'ı istemez mi? Farzda gösteriş yoktur farzda. Ve diyor ki 3 tane madde sayıyor. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İslam birliğidir. Hocamızın da söylediği değil mi? İslam birliğidir. Birliğin hedef ve maksadı o kadar uzun, kollara ayrılmış, her şeyi kuşatan, karar yerlerini ve İslam ibadet yerlerini birbirine bağlayan nurani bir soyu harekete geçirmekle onunla bağlanmış olanları uyarma ve yükseltme yolunda bir istek ve vicdani emir ile sevk etmektir. Bu görevi de değil mi hocamız şu anda en layıkıyla yapıyor elhamdülillah. İkincisi bu birliğin yolu muhabbettir diyor. Düşmanlığımız ise cehalet ve ikiyüzlülüğe ve münafıklığadır. Bizim de neyle mücadele edecekmişiz? Cehaletle, ikiyüzlülükle ve münafıklıkla. Üçüncüsü ise Müslüman olmayanlar emin olsunlar ki bu birliğimiz bu üç vasfa karşı çıkmaktır. Müslüman olmayana karşı hareketimiz iknadır. Zira onları medeni biliriz diyor. Ve İslamiyet'i sevgili ve yüce göstermektir diyor. Değil mi? Hani diyorlar çıkıyorlar televizyona hocalar diyor ki onları keseceğiz. Yahudileri keseceğiz. İnkarı herkesi kesecek ona kalsa. Ama durum öyle değil yani. Durumun nasıl olacağını değil mi? Said Nursi Hazretleri çok güzel belirtmiş. Hocamız da gerçekten bu yolda aynı yolda devam ediyor inşallah.
İnşallah tabii. Ya Allah'ın ya dünya hayatı çok kısa aslında. Böyle hani dünya diyor Allah oyun oyalanma konusu dünya hayatı için. Mal ve çocuklarda çoğalma tutkusudur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Halbuki çok kısa bir dünya hayatı var. Bir tek yaratılış amacı var. Allah'ın rızasına uygun hareket etmek. Elhamdülillah Allah yani bunlar çok büyük müjde. İttihat İslam'ın olacak olması, Allah'ın İslam'ı dünyaya, yeryüzüne hakim kılacak olması, Hazreti Mehdi'yi göndermiş olması, Hazreti Mehdi'nin şu anda dünyada olması, faaliyette olması, ki bütün alametlerle görüyoruz bunu. Dünyadaki değişiklikler de bunu ispatlıyor zaten. Hazreti İsa'nın şu anda yeryüzünde ve faaliyette olması, 2000 sene öncesinden bir peygamber geliyor. Kitap getirmiyor ama Hazreti İsa ullazım bir peygamber.
Evet.
Peygamber olarak gelmiyor, kitap getirici olarak. Fakat çok üstün ahlakıyla yeniden yeryüzüne, 2000 sene sonra Allah yeniden yeryüzüne indiriyor inşallah.
İnşallah.
İslam'ı, ahlakını dünyaya hakim kılıyor. Ve bir altın çağı yaratıyor Allah.
Evet.
Bunlar muazzam müjdeler. Peygamberimiz de zaten Mehdi ile müjdelenin diyor.
İnşallah.
Yani çok büyük bir müjde. Buna kim karşı çıkar? İşte iki yüzlü münafık, evet, sahtekar olan karşı, evet, çıkar. Çünkü diyor cübbeli, maddesine dokunacak diyor.
Tabii.
Ne demek yani maddesine dokunacak?
Rahatını
menfaatine
bozacak.
Dokunacak. Nasıl bir menfaat bu? Sahtekar bir menfaat.
İnşallah.
Yani mesela dini kullanarak hurafelerle bir çıkar elde edenler var. Bir kısım, hmm, insanlar. Yani ismi geçenleri tenzih ederiz. Adam hurafeler anlatıyor. İnsanları dinden uzaklaştıracak bir üslupla yapıyor bunu. Ve bundan da çıkar elde ediyor. Para kazanıyor yani bu işten.
İnşallah.
İşte bir itibar, sahte bir itibar elde ediyor. Etrafında insanlar toplanabiliyor bazı durumlarda. Hmm. Tabii herkes böyle değil de yani böyle olanlar var ama. Her yaptığı sahtekarca, konuştuğu da sahtekarca, kendi uymuyor zaten anlattıklarına.
Evet.
Ve insanların da hakikaten bu yobazlık sistemiyle dinden uzaklaşmalarına vesile oluyor. Onun çıkarına dokunacak diyor. O tip adamların diyor çıkarına dokunacak diyor. Yani bu tip münafık yobazların çıkarına, evet, aykırı olacak diyor. Halbuki Mehdi yani normalde bütün insanların lehine olan bir şey. Değil mi? Herkes bundan mutlu olacak. Deccaliyet kasıp kavuruyor ortalığı. Zayıf olan ayakta elenir, güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan da ezer, çatışarak da ilerler insanlık. Mantığı ezim ezim ezdi dünyayı. Darwinizmin bu mantıkları, materyalizmin bu çarpık öğretileri, ta Sümerlerden kalma saçma sapan çarpık dinler bunlar zaten. Bilimle alakası olmayan. Bütün savaşlar, yokluk, deccaliyet ahir zamanda en şiddetli dönemine ulaştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Hazreti Adem'den beri en şiddetli olacağını bildiriyor deccaliyetin. Böyle bir dönemde Allah ne güzel olmayabilirdi yani, ne kadar güzellik ama Allah'ın rahmeti. Hazreti Mehdi'sini gönderiyor Allah. Bütün dünyaya adalet hakim oluyor, güzellik, sevgi, şefkat, bütün kan akmayı durduruyor. Kim ister kan akmasını? Ama isteyen var hakikaten. PKK istiyor. Çünkü komünizm istiyor. Bu da komünizm zemininde PKK istiyor. Komünizm kana dayalı bir ideoloji. Bu ideolojiler oluyor dünyada. Niye? Çünkü Darwinizm zemininde gelişiyor. Darwinizm öğretiliyor. O da bir mucize. Biraz önce de konuştuk. Yani hocamız demişti. İnsanların bu Darwinizme inanması, bu kadar kepazelik bir, böyle akıl dışı bir iddiaya inanması, o da Allah'ın varlığının delili. Allah'ın mucizesi. Hakikaten Allah'ın yarattığı kaderle açıklanabilir. Yani Allah'ın varlığının kanıtıdır o. Hiçbir aklı başında inan bu kadar saçma sapan bir şeye inanmaz. Bu kadar akıl dışı bir şeyden dolayı da birbiriyle çatışmaz, savaşmaz normalde insan. Kan dökmez. Niye döksün? Herkes rahat etmek ister normalde. Öyle değil. Bütün insanlık bir kendisini rahatsız edecek bir şeyin içine atladı adeta böyle. Kan gölüne döndü 20. yüzyılda. Bu da Allah'ın varlığının delili. Yani Allah'ın varlığının kanıtı. Ama böyle bir ortamda da Allah Mehdiyeti hakim kılıyor. İslam'ı hakim kılıyor dünyaya. Bu da bir mucize.
İnşallah. Peygamberimizin mucizesi de bu esasında. Mesela 1400 yıl önce söylediği her şey, olacak dediği her şey Allah'ın ona gaybden haber vermesiyle olmuş. Yani olacak değil hala, olmuş. Ama buradaki hocalarımız çıkıp televizyona Mehdi gelmeyecek veya o zamanında değiliz demeleri peygamberimizin söylediğine ters. Yani eğer bir insan Allah'a inanıyorsa, peygambere inanıyorsa, peygamberin söylediklerine de inanması lazım. Ve bunlar olmuşsa hayli hayli çıkıp bunu dile getirmesi gerekmiyor mu? Burada bir yanlışlık yok mu?
Evet.
Çok büyük bir yanlışlık var. Fırat'ın suyu kesilmiş mi? 1400 önce söylemiş. Sanki görmüş gibi anlatıyor peygamberimiz. Afganistan işgal edilmiş mi? Edilmiş. Kabe'de kan akıtılmış mı? Dünya tarihinde ilk defa. Değil mi? Doğudan bir duman diyor, bir şey, o olmuş. Güneş ve ay tutulmaları 15 gün arayla Ramazan ayı içinde olmuş mu? İki defa olmuş. Doğudan bir kuyruklu yıldız geçmiş mi? İki başlı kuyruklu yıldız, yani yüzlerce bununla ilgili olan olay var. Ve insanlarda olmayacak Ya bunu kabul etmemeleri çok büyük mucize ya. Yani bunun vebalini nasıl üzerlerine alıyorlar? Değil mi? Bu çok büyük bir değişik bir durum yani. İnsanın bir daha düşünüp, bir daha tefekkür edip, tövbe edip, değil mi? Tekrar bir niyet tazemeleri çok iyi olur yani.
Fakat ilginç olan Peygamberimiz onu da alamet olarak evet. bildiriyor. Yani maşallah. İnsanların diyor bakın hadis çok açık. Mehdi falan yokmuş dedikleri bir dönemde Mehdi zuhur edecektir evet. diyor. O da oluyor. Aynısıyla oluyor. Yani hakikaten normalde hiçbir dönemde İmam Rabbani dönemi var, eski dönemler var, Said Nursi dönemi var. İnsanların bu çaplı böyle Mehdi falan yokmuş diye ortaya çıktıkları bir dönem yok.
Evet.
Hakikaten ayrı zamanda oluyor. Bu tam da geldiği dönemde oluyor. Yani evet. bütün bu alametlerin gerçekleştiği dönemde oluyor. Yani eskiden o alametler yok, olmamış zaten. Mesela İmam Rabbani söylüyor. Evet. İşte 18 yıl geçiyor. O alametler olmadığı için bu dönemde değil diyor.
Evet.
O dönemde alametler olmadan öyle bir karşı çıkma şeyi yok. Ha, bu döneme geliyoruz. 200 tane alamet çıkıyor. Bu kadar geniş çaplı bir karşı çıkma da bir mucize. Yani o da bir alamet. Ve o alamet de Mehdi'nin geldiğini kanıtlıyor zaten yani. Bu kadar adamın, bu kadar münafık yobazın böyle karşı çıkması koro halinde o da kanıt oluyor.
Hayır, yabancılar kabul ediyor yani şey olmayanlar görüyor ve bu çok büyük mucize diyor yurt dışındaki insanlar. Bizim kendi Türkiye'de içinde hı hı. Müslümanım diyen insanların bunu nasıl kabul etmiyorlar bu çok ilginç.
Ve tarif çok, veriyor Peygamber Efendimiz tarif veriyor, zaman veriyor, yer veriyor. Hepsi gerçekleşiyor. Ama bunu görmemezlikten geliyorsun. Bugün bir insan 5 yıl sonrası ile ilgili tek bir şey söylese çıksa aa derler bu insan işte söylediği oldu diye. Ama Peygamber Efendimiz 200 tane alamet söylüyor. 1400 sene önceden söylüyor. 5-10 yıl da değil yani. 1400 sene önce söylüyor. Allah'ın bildirmesi sonucu onunla. 1400 sene önce bize bunu bildiriyor. 200 tane alametten bahsediyor. Çünkü bir tane değil, iki tane değil. 200 taneden bahsediyor. Ve Peygamber Efendimiz peş peşe geleceğini söylüyor. Tesbih tanesinin dizilimi evet. gibi diyor. Ardı ardına gelecektir diyor. Ve olaylar bu dizi şeklinde arka arkaya ve Peygamber Efendimiz'in tıpkı tarif ettiği sırayla geliyor. Evet. Bu da bir mucize. Allah'ın evet. göstermiş olduğu. Bunu görüp de insanların hani ayrı zamanda olduğunu inkar etmesi de başka bir mucize zaten. Evet. Allah yaratmış olduğu inşallah.
Ne kadar güzellik yani maşallah. Maşallah. Değil mi? İnsan tabii şu olacak yani bu Peygamberimiz onu detaylı olarak açıklıyor. Önce karşı çıkılacağı bir dönem. Evet. Hazreti Mehdi'nin de işte 40 yıla yakın bir mücadele dönemi. Said Nursi Hazretleri açıklıyor. Darwinizm ve materyalizmi tam susturacak tarzda. Bu arada Hazreti Mehdi'nin mesela iftiraya uğrayacağı, hapse gireceği anlaşılıyor. Gaybet olarak Hazreti Yusuf'a benzetiyor. Hazreti Yusuf'un özelliği zindana girmesi, değil mi? Hapse girmesi. Demek ki Mehdi de hapse giriyor. Aynı şekilde iftira atılacağını anlıyoruz. Peygamberlerin hepsinin özelliklerinin onda tecelli edeceğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Mesela Hazreti Eyüp'ün sabrı, Peygamber Efendimiz'in ahlakının aynı şekilde Hazreti Mehdi üzerinde sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının tecelli etmesi. Çok üstün ahlaklı oluyor. Çok Allah'tan korkacağını bildiriyor. Ama aynı şekilde demek ki o kadar anlaşılmıyor ki ilk dönemde iftiralar oluyor, hapse girip çıkıyor, tutuklanıyor demek ki elinden ve ayağından zincirleneceği bildiriliyor. Demek ki kelepçeleniyor mesela. Ayağına zincir takıldığını anlıyoruz inşallah. Bunların hepsi oluyor. İnsanlar karşı çıkıyor. Bundan dolayı zaten demişti hocamız yani 313 kişilik bir grup etrafında oluyor. Yani müminler oluyor. 313 tane Müslüman oluyor etrafında. 7 milyarlık dünyada. Ya bugün hangi cemaate bakılsa yüz binleri bulan cemaatler var, milyonlarca değil mi takip edeni olan cemaatler var. Hazreti Mehdi'nin etrafında Hazreti Mehdi gibi Kutbul Aktab, en büyük müceddit, en büyük müştehit, o kadar üstün ahlaklı birisinin etrafında Allah'ın gönderdiği 313 kişi oluyor. Tabi bu da kader üzere inşallah. Demek ki ilk başta karşı çıkılıyor. Müslümanlar da öyle imtihan oluyorlar elhamdülillah. O da bir güzellik. Deyip talebeler için Peygamber Efendimiz diyor. Kimse onlarla evlenmez diyor. Onların evleri sırtlarındadır diyor. Hastalandığında diyor kimse ziyaretlerine gelmez diyor. Kaybolsa kimse aramaz diyor. Ölse kimse cenazesine katılmaz diyor.
İnşallah.
Yani bu ilk baştaki durum böyle inşallah. Ama bu da güzel bir imtihan oluyor. Onun için Mehdi en büyük Mehdi oluyor zaten. Ahir zamanın zorlu olmasından dolayı. Çok şiddetli bir münafıkhane cereyan oluyor. Ceryan münafıkhaneyi manen armadan edecek diyor. Çok şiddetli ama. Yani hem yanından ayrılan münafıklarla ayrı bir mücadelesi var. Hem Medine'li alim denen İslam'da çıkacak birisine karşı mücadele ediyor. 70 bin tane sarıklı cübbeli, Kur'an'ı ezbere bilen diyor, başları tıraşlı diye tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Yani Müslüman görünüşlü ama Deccal'in tarafına geçen münafık yani, yobaz. Onlarla ayrı bir mücadelesi var. Darwinizm, materyalizmle ayrı bir mücadelesi var. Dünyayı kaplayan bu Deccaliyetin sistemiyle. Maşallah. Maşallah. Ama diyor dağlar önüne çıksa diyor ezip geçecektir diyor. Ve mutlaka galip geleceğini. İnşallah. Çünkü Allah'ın mehdisi, Allah'ın halifesi. Halifetullah inşallah. İnşallah. Peygamberimiz inşallah söylüyor. Halifetullah. Allah galip gelmek üzere yaratmış. Ama bir mücadeleyle yaratmış Allah. O da onun güzelliği oluyor zaten. İnşallah. Yani çok rahat bir ortam olsa, hiç kimse karşı çıkmasa, herkes alkışlasa, değil mi? Hiçbir zorluk olmasa, ne hapis, ne tutuklanma, ne iftira, böyle değerli olmazdı. Tabii. En büyük mehdi oluyor. Çünkü Deccaliyet en şiddetli. İftiralar atılıyor. Zorlu imtihan oluyorlar inşallah. Ondan dolayı çok değerli zaten inşallah. İşte o onu çok değerli kılıyor maşallah.
Zaten herhalde hiçbir elçi kolaylığa gelmemiş ki dünya tarihine baktığımız zaman. Hiçbir elçi geldiği anda, anlattığı anda her şey kabul olmuş. Olmamış öyle bir zaman.
Evet, hatta Hazreti Musa'ya büyücü diyorlar, deli diyorlar. Geldiği zaman anlattıklarını duyanlar. O da aynı şekilde zorluklarla gelip
ya, Hazreti İbrahim olsun, Hazreti İbrahim peygamberimiz olsun, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti hani bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim elçi olarak, Allah'ın elçisi olarak gönderilmişse hepsi aynı şekilde inkara ve iftiralara mağdur kalmış. Çünkü insanların zaten zor bir ortamda mücadelesi daha bir önemli, daha bir mühim. Yani kolay bir şekilde olmuş olsa zaten o güzelliği, o mühimmiyeti kalmayacak. Peygamber Efendimiz zamanında o kadar çok uğraş veriyor, o kadar çok mücadele veriyor. Eğer kolay bir şekilde geldiği anda herkes zaten kabulleniyor olsaydı bu kadar manidar, bu kadar güzel olmayabilirdi. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da aynı şekilde olacağını söylüyor. Ya zor bir mücadeleye zaten... Mücadele olmadan, mücadele etmeden Allah zaten bizlerden mücadeleyi hep istiyor. Bir mücadele vermeden, bir uğraş vermeden, bir çaba çalışma yapmadan Allah zaten güzellikleri vermeyeceğini, hani Allah'ın bir mücadele, Allah uğruna bir mücadele verilmesi gerektiğini söylüyor.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam da aynen böyle yapacaktır diyor Peygamber Efendimiz. O yüzden de kolaylıkla gelip de tamam bir sözüyle bütün dünya bir anda değişme değil, uzun yıllar çalışma sonucunda, bir intihar sonucunda ona karşı bir mücadeleyle olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz diyor.
İnşallah. Ne kadar zorlu o kadar makbul oluyor elhamdülillah. İnşallah. Bütün insanlık için de çok büyük müjde inşallah. Allah zıttıyla gösteriyor. Böyle büyük deccaliyeti yaşattı. Böyle bir dönem yaşandı yani 20. yüzyıl gibi. Onun sonunda gelen Hazreti Mehdi ile inşallah çok büyük güzellikler. İnşallah. Ama o da hocamız açıkladı işte inşallah 70 yıl kadarlık bir dönem kaldı. Ya o açıdan o da kısa. Ondan sonra yine müthiş bir bozulma. Muazzam bir bozulma. Yine dinsizliğin hakimiyeti ama tarihte hiç olmadığı gibi demişti hocamız inşallah. Hadislere ve Said Nursi'nin ve İslam alimlerinin izahlarına dayanarak. 1543'e kadar yani 2117'ye kadar devam eden böyle bir bozulma. 2117'de hiç Müslüman kalmayacak şekilde. Hatta Kur'an da göğe alındığını bildiriyor Said Nursi Hazretleri. İnşallah. Hocamız açıklamıştı onu
Kabe'nin
inşallah.
Kabe'nin yıkılışı.
Evet. Kabe'nin, bütün camilerin Kabe'nin yıkılmasıyla o anda işte kıyamet kopuyor kafirlerin başına. Onu da ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar hak üzerinde olacaktır hadisinden ve Fatiha suresinden ve bir başka sureden Ebced hesaplarıyla Said Nursi Hazretleri tabii bir Allah'ın verdiği ilhamla, bir bilgiye dayanarak inşallah 1545 kıyamet tarihi olarak söylüyor inşallah. Yani 2120 çok kısa bir dönem kaldı inşallah demişti hocamız. Yani şimdiki dönem yaşayanların çocukları, torunları o kıyamete şahit olacaklar. Şimdikiler ve çocukları da inşallah İslam'ın hakimiyetine inşallah, bu güzel döneme ki binlerce yıldır beklenmiş. Tevrat'ta var çünkü 3000 yıldır. Maya yazıtlarında var. Diğer dinlerde de var inşallah.
Evet.
Bildirilmiş Hazreti Mehdi'nin gelişini bekliyor insanlık. Hazreti Musa'nın da hatta Aleyhisselam'ın duası var Hazreti Mehdi olabilmek için. 3 kere dua ediyor inşallah. Öyle bir dönem, öyle bir kutlu şahıs. Hazreti İsa peygamber, Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzünde şu anda. Bundan daha çok ne isteyebilir insan inşallah, değil mi?
Çok değişik bir dönemde yaşıyoruz. Çok güzel bir dönemde yaşıyoruz elhamdülillah. Değil mi? Onun hakkını vermek Değil mi? Hesabın yapılacağı gün Allah bizi utandırmasın inşallah.
İnşallah.
Bu yolda en iyi şekilde mücadelemizi, çabamızı ortaya koymamız gerekiyor. İnşallah. Bütün Müslümanlar olarak inşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.